İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün Yahya Hocam, Erdem Hocam, Önder Hocam, Doktor Oktar Hocam ve ben Önder Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Nasıl başlamak istersin Doktor Hocam?
Kastaki uyarılarla başlayalım mı inşallah?
İnşallah.
Sinir sistemi, kas sistemi nasıl uyarıyor, kas sistemi nasıl çalışıyor? Yani kaslarımızı istediğimiz zaman kasıyoruz. Allah emrimizi amade kılmış. Biz istiyoruz ve oluyor. Fakat bu olurken milyarlarca molekül, bakın neler oluyor, ona bir bakalım inşallah. O da Allah'ın yaratmadaki sanatını ve detaylardaki ihtişamı gösteriyor. Onunla ilgili bir filmimiz var önce. Şimdi önce sinir liflerinden, burada gördüğünüz gibi burası sinirden gelen uyarılar. Kas zarını görüyoruz burada, kasların zarı. Oraya elektriksel sinyal taşınıyor. Önce bir elektriksel sinyal geliyor. Nasıl geliyor? Mesela biz bir hareketin olmasını istediğimizde Allah ilgili sinir hücrelerini beyinde, kimse beyindeki motor, yani kası hareket ettirecek sinir hücrelerinin nerede olduğunu bilmez. Göster desen kimse gösteremez hangi hücre. Böyle mümkün değil yani. Beyne baktığınızda her yeri aynı zaten, böyle ayırt etmesi bile çok zor. Kaldı ki hangi hücreler, hangi sırayla kasılacak. Ama biz istediğimizde bu Allah'ın dilemesiyle, yani çok açık, bizim kontrolümüzün dışında ilgili hücreler ilgili sırayla, ilgili elektrik sinyalinin şiddetiyle kasılıyorlar. Bir elektrik sinyali geliyor. Bakın o da kas hücresine gidiyor. Kas hücresine geçerken önce keseciklerdeki bazı moleküller salınacak. Burası sarkolema denen bölgesi. Kasın özel yapılar var, sarkolema denen. İçinde kalsiyumlar taşınıyor bunların. Şimdi bakın geliyor elektrik sinyali. Elektrik sinyali buraya ulaştığında bu bazı hazır olan kesecikler gelip bu sinir yapısının şu uç kısımdaki bu düğme gibi kısmın zarıyla birleşerek içindeki molekülleri iki hücre zarının arasındaki boşluğa bırakıyor. Burada da asetilkolin denen bir molekül var. Bu protein yapısında bir molekül. Ve içinde çok özel bir görev var. Şimdi ne olduğunu göreceğiz. Bakın. Buna nörotransmitter deniyor. Elektrik iletiği, yani kimyasal iletiye dönüyor. Sonra tekrar elektrik iletisi haline gelecek. Ama çok kontrollü bir şekilde bakın. Asetilkolin molekülleri bırakıldı. Bunların özel alıcıları var, reseptörleri var protein yapısında. Bu zarın üzerinde. Bunlar anahtar kilit gibi birbiri için yaratılmış Allah tarafından. Hemen geliyor, kendi reseptörünü buluyor ve bağlanıyor ona. Bağlandığında bakın hemen içerideki kanallar açılıyor. Bu bağlanma olmadan bu kanallar açılamıyor. O zaman ne oluyor? İyon denen elektrik yüklü tuz iyonları derhal hücrenin içine giriyor. Bu kanallardan içeri giriyorlar. Fakat bu, yani bir kere şöyle düşünelim. Bu bir kere bağlandı. Bu kanallar açıldı. İçeriye tuz girdi. Elektrik bir deşarj oluştu orada. Bir elektrik akımı oluştu. Kas bir kere kasılır. Sonra ne olur? Değil mi? Sürekli o halde kalır o. Kanallar açık, oradan giren çıkan belli değil. Öyle olmuyor işte. Böyle bir sistem daha yaratılmış ki bakın. Çok kontrollü. Kolinesteraz diye bir enzim var protein yapısında. Bu da DNA'da kodlu olarak var. Bu derhal gelip, ama çok ani oluyor bunlar. Çok kısa sürede olan gerçekleşen olaylar. Asetilkolini reseptörlerinden ayırıyor ve kanallar kapanıyor. Yani elektrik sinyali hep kontrollü olarak. Bir sinyal, bir kasılma, bir gevşeme. Bir kasılma, bir gevşeme. Bu elektrik akımı ilerliyor tabii. Voltaj kontrolünde olan kanallar var. Bunlar asetilkolin gibi moleküller değil. Elektrik sinyali açıyor bu kanalları. Buradan derhal iyonlar giriyor içeri. Bu aksiyon potansiyeli denen bu elektrik sinyali kas hücresinin zarı boyunca bakın geliyor ve T-tubule sistem denen bir sisteme geliyor. Bunun önemini birazdan göreceğiz. Şimdi burada da ayrı alıcılar var. Onlar aktive oluyor bu elektrik akımıyla. DHP reseptörü deniyor bunlara, alıcıları. Bakın, ryanodin kalsiyum kanalları açılıyor. Özel kanallar burada. Bu gelen elektrik sinyali bu alıcılardaki aktivasyonla Bakın özel kanalları açtı. Buradan kalsiyumlar, bunun içinde bulunan, bu lateral sac denen keseciklerin içinde bulunan kalsiyumlar derhal bu kanallardan dışarı çıkıyorlar. Ne yapıyor bu kalsiyumlar? Kas fibrillerine geliyorlar, bakın. Bunlar da kas fibrilleri. Miyosin ve aktin denen fibrillerden oluşuyor. Bakın geldi. Troponin denen bölgeler var. Bu troponin denen bölgeler normalde bu yapıların bu incecik fibrillere, aktin fibrillerine tutunmasını engelliyor. Şimdi bakın ne olacak? Tropomayosin, kalsiyum tropomayosine bağlandığı zaman tropomayosin kompleksini bakın olduğu yerden açtı. Ve şimdi o zaman bu yapılar, burada gördüğümüz, şimdi birazdan daha detaylı bilgi vereceğim inşallah. Bunlar bir kasılma hareketi yapıyorlar. Ya şunun gibi, şuna benzetebiliriz. Böyle hani kürekçiler vardır. İncecik bir teknenin üzerinde otururlar. 8-10 tanesi ritmik olarak böyle kürek çekerler. Değil mi? Çok son derece kontrollü bir ritimle, ahenkli olarak. Akıllı bilinçli insanlar yıllarca eğitimde görürler, hatta antrenman yaparlar sabahlara kadar kürek çekerek. Tıpkı bunun gibi, bakın burada milyonlarcası bunların kürek çekme gibi bir hareketle, ama koordine bir hareketle altlarındaki lifleri kaydırıyorlar. Kaydırınca iki taraflı olduğunu düşünelim bunu. Simetrik böyle iki taraflı yapısı var. İkisi kısalıyor, iç içe giriyor. Kas kasılıyor o zaman işte. Kasın kısalma hareketi oluyor. Kas normalde açık olarak duruyor. Fakat bu kürek gibi hareketleriyle iki taraftan böyle bunları kaydırarak, kısaltarak, toplayarak kası kısaltıyorlar. O zaman bizim işte kaldırma hareketimiz, el hareketlerimiz, bütün hareketler, göz kırpma hareketimiz hepsi bu şekilde oluşuyor.
Kusursuz gerçekleşiyor ve tam da olması gerektiği yani, zamanda hareket gerçekleşiyor.
Hocam, muazzam bir hareket var. Yani milyarlarcası son derece koordine bir şekilde. Her biri ayrı bir kafadan bir ses çıksa, olur. Elektrik sinyali birine gelir, biri gevşer, biri kasılır, biri ileri gider, biri geri gelir, biri bağlanır, biri gevşer. Asla öyle bir şey hareketi olmaz. Zaten hareket olur belki ama kesik kesik olur. Bir buraya fırlar, bir oraya fırlar.
Ve verdiğiniz örnek de çok önemli hocam. Hani az önce dediniz, kürekçileri düşünelim ve o ritmik hareketi aynı anda yapmak için belli bir eğitimleri var, belli bir zamanları var ve belli bir yaşları var. O hale gelene kadar inanılmaz süreçlerden geçiyorlar ama burada sonsuz akıl sahibi Yüce Rabbimizin ol demesiyle inşallah milyonlarcası hareketin tam
milyarlarcası, yani.
Milyarlarcası öyle. Hareketin maşallah tam olması gerektiği yerde tamamlıyor inşallah.
Hocam kasılıyor dedik. Şimdi mesela herkes bilir, kolunu sıktığımız zaman ön kolumuz dediğimiz kısım hani kasılıyor fakat arkadaki kolda kaslar uzuyor. Mesela sıktığımız zaman evet, buradaki küçülüyor fakat ters istikamette de arkadaki uzuyor. Ya da mesela kolumuzu dışarı doğru açtığımız zaman ön kol kasımız uzuyor. Bu sefer arkadaki kol kasımızda kısalma söz konusu oluyor. Yani hangisi ne zaman hangi hareketle olacağı belli oluyor. Bu da çok önemli. Yani ikisi de birden uzamıyor mesela. İkisi doğru, birden de kısalmıyor.
Bu çok önemli. Bu da çok yani önemli. Söylediğin çok önemli. Koordinasyon var. Yani beyincikten bunlar koordine ediliyor. Çünkü dediğin gibi mesela bu triceps denen kasla, evet, önde olan biceps kas aynı anda kasılsa hareket olur mu?
Olmaz.
Ona sen kasılma diye emir gidiyor. O da susturuluyor karşı İnşallah. Kaslar. Ve bir kaslar arasında da koordinasyon var. Mesela bu kas kasılıyor ama ön kola da bir hareket yaptırıyoruz diyelim. Değil mi? El hareketi yapıyoruz. Evet. Mesela uzanıp fincan alacağım ben buradan. Bakın kaç tane kas koordine olarak çalışıyor. Değil mi? Ön kol kasları, ondan sonra parmak kasları, el kasları, el dönme hareketi yapıyor. Burada milyonlarca göz kas tipi kasılıyor böyle ve milyarlarca şu hareketten oluyor. Hiç haberimiz bile yok. Beyindeki hangi hücreler aktif oluyor? Hiç haberimiz bile yok. Biz sadece istiyoruz, bakın emre amade kılınmış. Ama bunu yapan bir akıl ve güç var. Değil mi? Çok açık bir şekilde bu molekülleri, bu hareketleri yaptıran kalsiyumlar çıkıyor oradan, tekrar geri toplanıyor. Burada sinir hücreleri önce çalışıyor. Hangi kasa emir gideceği belli. Ve elektrik akımının şiddeti de belli. Yani amperin şiddeti artıyor mesela, kasın kasılma hareketi artıyor. Ondan sonra öbür kaslar devreye giriyor, o kas susturuluyor. Haberimiz var mı bunlardan? Ve zaten anlatması bile zor yani bunu. Ne bileyim ben yani, kimse de bilmez hangi kas kasılıyor, kim hangisi şiddette kasılması gerekiyor. Sen sadece istiyorsun o hareket, değil mi, Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Şimdi bakın devam edelim. Detaylarda çünkü çok büyük ihtişam var. Evet. Evet. Elektrik geldikçe kalsiyum yüksek kalıyor burada ve bu hareket gerçekleşiyor. Peki kalsın gevşemesi lazım, sonra ne yapılıyor? O zaman kalsiyum geri toplanıyor. Bak burada özel kanallar açılıyor. Ve dışarıda olan bu hareketi yaptıran kalsiyumlar yine o keseciklere çıktığı yere geri toplanıyor. O zaman kalsiyum miktarı azalıyor. O kürek hareketini yapan moleküller o hareketi yapamıyor. Çünkü kalsiyum azaldığında kapatıyor üzerini. Biraz önce görmüştük. Üzeri açılıyordu kalsiyum geldiğinde. Şimdi buna moleküler olarak bir başka bir filmle bakalım. Şimdi nasıl gerçekleşiyor bu? Bakın. Burada görüyoruz. Biraz önce o kürek hareketini yaptıran moleküler yapısı, protein yapısında bunlar. Miyozin deniyor bunlara. Miyozinin baş kısmını görüyoruz. Burada da üzerinde o kayma hareketini yaptırdığı lifler var. Bakın şimdi bunu gösterecek nasıl gerçekleştiğini. Şimdi bu tabii protein yapısında. Bunun katalitik bir şeyi var, yapısı var. Bu bölgesi. Bu bir kaldıraç gibi görev yapıyor. Bunun bağlı olduğu bakın lifler var. Ana gövdeye bağlı. Burada da lifler var. Bu ana gövdeye bağlı bu proteinin çok özel bir yapısı var. Bu kasılma hareketi yapabiliyor. O yaptığı hareketle de aşağıdaki bu bakın kas liflerini kaydıracak şimdi. Bu kalın liflere bağlı bunlar. Buna aktin deniyor. Bunlar yani Latince isimler çok önemli değil neyin ne oldu ama ne işe yaradığını aklımıza tutabiliriz. Bakın miyosin başlıkları ADP ve fosfatla karşılaştığı zaman bir enerji gerektiren tabii bir olaylar bunlar. Bu bağlanması gereken yere bağlıyor. Bunu hatırlarsak kalsiyum geldiğinde bu bağlanacağı yerler açılıyordu. Daha önceki evet. Filmde görmüştük. Kalsiyum geldikten sonra elektrik akımı buralar açılıyor, bu bağlanacağı yere bağlanıyor ve bakın burada fosfat serbestleştiriliyor. Ve o vurma hareketiyle onu bakın itiyor. Protein bu şekil değiştiriyor yani kısacası. Ve ADP olarak enerji kullanıldı, serbestleştiriliyor. Yeni enerji lifi geliyor, ayrılıyor yerinden. Yani hem bu hareketi yapmak için hem ayrılmak için her ikisi enerji gerektiriyor bunların. Ama o kadar kompleks moleküler reaksiyonlar ki bunlar. Ve çok süratli oluyor. Yani tak diye kasılıyor kasımız. Milyarlarcası o anında bu hareketi yapıyor. Bakın. Kasıyor, hareket ettiriyor, sonra ayrılıyor. Peki ayrıldığında ne oluyor? Diğer moleküller ona bağlı olduğu için geriye kaçma imkanı yok onun. Çünkü normalde bir tane olsa çekerdi, ayrıldığında zınk diye geri dönerdi o bulunduğu yere. Öyle olmuyor. Diğerleri de bağlı olduğu için bunlar zamanlı eş zamanlı olarak biri çekiyor, kaydırıyor, ondan sonra öbürü geliyor, alıyor, tekrar onun altına getiriyor, öbürü atlıyor böyle. Bu şekilde muazzam bir koordinasyonla kas lifini gerektiği kadar, istediğimiz kadar kısaltıp bize istediğimiz hareketi yaptırıyorlar. Ama milyarlarcası yapıyor bunu. Ve enerji kullanılıyor, ATP. Evet, geriye kaçmaz diyor çünkü diğerleri tutuyorlar onu. Onu gerilimde tutuyorlar. Mesela elimizde olan 50 kilo ağırlık olabiliyor, 20 kilo ağırlık olabiliyor. Asla bırakmıyor. Moleküller öyle güçlü yapışıyor ki bunların... Çünkü milyarlarcası bu hareketi yaptığı için öyle bir güç oluşuyor ki. Değil mi? Halterci mesela tutuyor 150 kiloyu kaldırıyor. Koparma hareketi yapıyor diyelim. O oradaki oluşan gücü düşünün. İşte böyle milyarlarca molekülden kaynaklanıyor bu. Toplamında muazzam bir güç ortaya çıkıyor.
Maşallah.
O ağırlığı kaldırabiliyor. Şimdi bunu elektron mikroskopik yöntemlerle görüntüsünü izliyoruz. Bakın. Bakın kasın üzerinde. Bunlar o kadar ufak ki protein yapısında moleküller bunlar. Bakın böyle bu hareketlerle kas liflerini kastırıyorlar. Şimdi hep birlikte düşünelim yani tekrar değil mi? Böyle bir sistem bir amaç için yaratılmış değil mi? Kas. Bu da protein yapısında. Proteinlerin bambaşka özellikleri oluyor. Amino asit dizimi bir değiştiriyor Allah. Kasılan bir protein meydana çıkıyor. Altındaki yapılar var özel kas lifler. Biraz önce gördüğümüz. Onun üzerinde yapışarak kayma hareketi yaptırıyor. Hepsi birlikte kasılıyor böyle. Onu içeriye doğru çekiyorlar. Sonra kasın gevşemesi gerekiyor. Hemen emir gidiyor. Kalsiyumlar geri toplanıyor. Hop onların o kasma hareketi ortadan kalkıyor. Yapışacakları yer kapanıyor çünkü diğer moleküller tarafından. Kas lifi geri bırakılıyor, gevşiyor. Fakat son derece düzgün de hareket çıkıyor böyle, kesik kesik değil. Çok düzgün bir şekilde biz böyle, değil mi, elimizi, hı hı, hatta yazı yazma hareketi yapıyoruz mesela, değil mi? Veya işte bir cerrah ameliyat yapıyor mikroskopun altında veya işte ne yapıyorsa, yani tornavida çevirme hareketi, hepsi son derece koordine ve muhteşem bir sistemle gerçekleştiriliyor. Allah'ın yaratma sanatı inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Bir de bunları mesela yaparken hep biz büyük kas gruplarımızı düşünüyoruz. Bir de bunları yaparken çok küçük kas gruplarımız da var. Mesela biz biceps kası, triceps kası dedik. Bunlar büyük kaslar ama bir de bunları harekete geçirirken, az önce mesela Oktar Hocam bardaktan su içmeye örnek verdin. Mesela bunda bile baktığımız zaman göz kasları mesela çok küçük kas grupları. Eğer onlar tutamıyor olsa zaten biz sabit bir noktaya bakamayacaktık. Gözümüz sürekli olarak hareket edecekti, sağa sola, yukarı, hı-hı, aşağı. Kontrol edemeyecektik hiçbir şekilde, evet, ve bir yere odaklanamayacaktık. Çok küçük bir kas grubundan bahsediyoruz gözüdeki. Ha, bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor.
Tamam, dilimizi düşünelim mesela konuşurken. Hiç dili nasıl hareket ettireceğimizi düşünüyor muyuz? Böyle otomatik bir şekilde ağzımızın içinde, değil mi, harfler, heceler, kelimeler dökülüyor. Ama o kadar hassas hareketler oluyor ki orada, biz farkında bile değiliz. Çok sayıda kas var. Bu hareketlerle dil böyle hareket ediyor. Geriye gidiyor, damağa geliyor, öne uzanıyor. Değil mi? Harf, çeşitli harflerle. Ş diyorsun, ayrı bir şey. A, değil mi mesela? A, B diyorsun. Bak, dudaklar da devreye giriyor. Kaç tane kas mükemmel bir koordinasyonla çalışıyor.
Maşallah.
Maşallah.
Ender Hocam, su dedin. Sudan bahsedelim inşallah. Su gerçekten baktığımızda hayatımızın devamı için, bütün canlılığın yaşamı için çok önemli dünyada ve güneş sisteminde dünyayı da diğer tüm gezegenlerden ayıran, güneş sistemindeki gezegenlerden ayıran bir özellik görüyoruz. Suyun varlığı. Yani dünyaya baktığımızda zaten güneş sisteminde, bakın resmimizde yer alıyor mesela. Dünyanın farklılığı hemen belli oluyor. Daha yakından baktığımızda bu farklılık daha da belli oluyor, değil mi? Yemyeşil ormanları, geniş su alanları hemen farkını belli ediyor ve canlılığın yaratıldığı özel bir gezegen dünya maşallah. Su oranları çok önemli burada. Diğer gezegenlere baktığımızda su, zaten suyla karşılaşmıyoruz. Dünyanın da dörtte üçünün su olduğunu görüyoruz. Hem geniş okyanuslar var hem de karada göller, nehirler büyük oranda sulu arazilerle kaplı olduğunu görüyoruz. Bakın şimdi suyun öyle özellikleri var ki, ama diğer bilinen tüm sıvılara aykırı özellikleri var. Onunla ters düşen, diğer bilinen sıvılarla ters düşen özellikleri var. Ama su bu özelliklere sahip olmasa biz hayatımızı devam ettiremezdik. Yaşam mümkün olmazdı, yaşamın devamı. Şimdi bu özelliklerden bahsedelim. Birincisi suyun genleşmesi. Şimdi diğer bilinen tüm sıvılar ısıları düştükçe büzüşüyor. Büzüştükçe hacimleri azalıyor. Hacimi azaldıkça da yoğunluğu artıyor. Yani katı hali sıvı halinden daha ağır oluyor. Suda ama artı 4 dereceye kadar suyun ısısı azalınca yine büzüşme meydana geliyor. Yine hacim küçülmesi meydana geliyor. Ama 4 dereceden daha azalmaya başladığında ısısı birden genleştiğini görüyoruz. Nitekim buz olduğunda, yani tamamen donduğunda o genleşme daha da artıyor. Ancak genleşme de olduğunda, yani donduğunda su dibe inmesi gerekirken suyun üstünde kaldığını görüyoruz. Yani suyun katı hali sıvı halinden daha hafif. Bununla karşılaşıyoruz maşallah. Bu şimdi çok hayati bir şey. Neden? Bakın baktığımızda denizlere, kutuplara da baktığımızda, değil mi, suyun üstünde dev buzullarla karşılaşıyoruz. Dev buzlar olduğunu görüyoruz. Ama bu buz hiçbir zaman suyun altına inmiyor. Suyun altına inmediği için de işte o suyun altındaki ekosistem için çok önemli olan yaşam, suyun altındaki yaşam devam etmiş oluyor.
Maşallah.
Çünkü birçok kara canlısının maşallah o suyun altındaki canlılarla beslendiğini görüyoruz biz. Bizim bile, değil mi, balık tüketimimiz var. Nitekim balık hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor. Yağı da olsun, vitaminleriyle olsun. Çok hayati vitaminler alıyoruz biz balıktan. Ve diğer canlılar, balıkla beslenen tüm diğer canlılar, ekosistem için çok önemli bir şey denizdeki canlılık. İşte suyun bu özelliğini biz aldığımızda sudan, suda bu özelliği düşünmeyelim, diğer sıvılar gibi hareket ettiğini düşünelim. Zaten denizlerde, okyanuslarda canlılık olmuyor. Maşallah. Bakın diğer birkaç özelliğinden bahsedelim. Şimdi gizli ısı ve termal kapasite denen bir kavram var. Bu şu demek, sıvının ısısının değişme hızı. Yani diğer bilinen sıvılar hızlı bir şekilde ısıları değişebiliyor. Ama suda biz bunu denediğimizde, yani suyu mesela bir derece azaltmaya çalışalım ısısını ya da bir derece yükseltmeye çalışalım. Çok daha fazla ısı vermemiz gerekiyor. Bir derece arttırabilmemiz için ısısını. Evet. Bu işte çok önemli. Bu denizlerdeki, sulardaki hızlı ısı değişimlerine hızlı olmamasını sağlıyor aslında. Yani dünyanın mesela birçok yerinde yaz kış yaşanırken değil mi? 50-60 derecelik hatta 100 dereceye varan ısı farklarını görüyoruz biz dünyada. Bir yerde mesela eksi 40 gözükürken bir yerde artı 40'lar görülebiliyor. Evet. Ama denizlerde bu oran en fazla 30-40 santigrat dereceye buluyor fark. Nitekim gece gündüz arasındaki fark da böyle. Bir yerde gece ile gündüz arasında havadaki fark, yani karadaki fark çok fazla olurken suda çok az oluyor bu fark. Birkaç derece oluyor. Böylece işte denizdeki hayatın, denizdeki canlılığın etkilenmesi, hayati etkilenmesi çok az oluyor. Yani hayatlarına mal olmuyor bu durum. Normal bir şekilde hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Bakın şimdi mesela kutuplardaki canlılardan örnek verelim. Foklar var orada, penguenler var. Şimdi yüzey tabakada kaldığı için buzullar, su donduğunda yüzey tabakada kaldığı için bu canlıların dibe ve o yüzey tabaka çok az oluyor. Mesela 1 metre buzul oluyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Buzun ısı iletkenliğinin az olmasından kaynaklanıyor. Isıyı iletemiyor buz, az iletiyor. Dolayısıyla buzun üstü çok soğukken buzun altı o kadar soğuk olmuyor. Ve buz miktarı 1 metre, 2 metre geçmiyor maşallah.
Böylece canlılık tehlikeye girmiyor.
Evet hocam, dediğin gibi foklar ya da diğer canlılar oradaki o buzulları aşarak...
Ya deniz canlıları tabii.
Evet. Ve buzun üstünde yaşayan canlılar da buzu aşarak denize ulaşabiliyorlar.
Evet.
Beslenmeleri devam ediyor. Buradaki ekosistem devam etmiş oluyor. Maşallah. Şimdi su normal davransaydı ne olurdu? Onu düşünelim. Şimdi bu aktardığımız özellikler olmasaydı canlılık olmazdı zaten. Bu kadar gerçekten sonra bu kadar delil...
Komple donmayacak, donma söz konusu olacak mesela suda.
Dipten donacaktı. Su,
dipten donacaktı. Dipten donduğu anda itibaren de bütün canlılık
tehlikede
bitecek. Tehlike değil, yaşama şansı olmayacaktı. Evet, buzu, evet. Buzu da kaplanacaktı.
Evet. Şimdi Allah Nahl suresinin 65. ayetinde bakın dikkat çekiyor. Su örneği veriliyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah gökten su indirdi. Ölümünden sonra yeri onunla diriltti. İşitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. Bakın ondan da bahsedelim. Yani ayette dikkat ederseniz gökten su indirdi buyuruyor Allah. Şimdi biz biraz önce dünyanın dörtte üçünün su olduğunu söyledik değil mi? Yüksek oranda su alanlarıyla kaplı dünya. Ama suyun çok büyük oranda durduğu bir yerde gök. Yani bulutlar, atmosfer. Maşallah. Tonlarca su duruyor orada. Biz hiç farkında değiliz baktığımızda ama göremesek de tonlarca su duruyor. Ve onlar gerektiğinde yeryüzüne damla damla iniyor.
Her sene de aynı oranda iniyor. Bu da Kur'an müzesi. 500 bin küsür ton
evet,
her
hocam.
Sene aynı oranda dünyada.
Trilyon ton.
Hı-hı. Her sene aynı oranda iniyor. Yani. Mümin, şey...
Evet, Müminin suresinin 18. ayeti. Şeytanların Allah'a sınırım. Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Şüphesiz biz onu kurutup giderme gücüne de sahibiz buyuruyor Allah. Allah rahmetiyle, nimetiyle, nimet vermesiyle, vesile etmesiyle yağmuru insanlara bir rahmet oluyor. Değil mi? Bizim bugün tükettiğimiz bütün besinler, hayatımızı devam ettirmemize vesile olan bütün besinleri topraktan alıyoruz. Evet. O da ne vesilesiyle yetişiyor? Yağmur vesilesiyle olmuş oluyor. Gökten su inme vesilesiyle oluyor. Ve dediğin gibi hocam her yıl aynı miktarda su indiğini görüyoruz. Bu da bir Kur'an mucizesi tabii. Çünkü Kur'an'ın indirildiği dönemde bundan 1400 yıl önce bu gerçek bilinmiyordu.
Tamam.
İnsanların öyle bir araştırma yapma
öyle bir
imkanları
yok,
yok zaten.
Evet. Öyle bir teknoloji yok. Onu evet. Öğrenebilecek, onu tespit edecek, onu ölçebilecek. Şu anda o çok mümkün olan bir şey. O yüzden de 1400 sene önce söylenen bir gerçeğin bugün günümüzde de bilimin de kanıtlıyor olması da bize Kur'an'ın hak kitap olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu gösteriyor. Çünkü 1400 sene önce hiçbir insanın aklından dahi geçiremeyeceği gerçeklerin Kur'an'da var oluyor olması, bir yaratanın olduğunu ve onların da bütün her şeyin açık bir kitapta belirtildiğini söylüyor zaten Allah. Hepsinin de Kur'an'da bildirildiğini belirtiyor inşallah.
Ya öyle ince bir ayar var ki orada, Yani dünyanın her tarafında şu anda çeşitli yerlerde yağmur yağıyor. Değil mi? Trilyonlarca damla yağmur damlası düşüyor. Dünyanın belirli yerlerinde hep su buharlaşıyor aynı zamanda. Bütün dünya çapında değil mi? Her yerde. Amazon ormanları var, Afrika, çöller var işte. Var da var. Denizler var. Büyük ölçüde deniz zaten dünyanın kaplı. Göller var, nehirler, akarsular. Hep aynı. Yani bu çok büyük mucize değil mi? Onu hep aynı tutan üstün bir güç, sonsuz bir güç ve akıl var. Yani inan yağmurun damlaları sayılı, çıkan su buharının molekülleri de sayılı. Allah yapıyor bunu. Yani bu çok açık bir şekilde. Çünkü maşallah. En ufak bir dengesizlik olsa, inen fazla olsa bütün dünyayı su basıyor. Çıkan fazla olsa bütün dünyadaki denizler, akarsular her taraf buharlaşıyor, barajlar bilmem ne, susuzluk oluyor, yine hayat olmuyor. Yani her iki durumda hayat olmuyor. Hep aynı tutuluyor. Ne zamandan beri? 4.6 milyar yıldır. Dünyanın ömrü 4.6 milyar diyor bilim adamları. Milyarlarca yıldır hiç değişmiyor bu. Yani mükemmel olarak korunuyor. Kim yapıyor bunu? Allah yapıyor. Mesela Erdem Hocam bir örnek verdi. Tepemizde su depoları var. Su deposu yani bazı bulutlar 300 bin ton ağırlığında su taşıyor. 300 maşallah. Bin ton. Maşallah. Nasıl düşmüyor bu? Evet. Tepemizde duruyor 300 bin ton. Yer çekimiyle tepemize inmesi lazım. Bir buluttaki su Allah saklasın yani büyük bir şehrin üzerine düşse o şehri yok eder yani. Çok 300 bin ton su ne demek? Bir anda inse olmuyor. Tepemizde duruyor öyle.
Sadece 300 bin tonun değil de hocam sadece bir yağmur damlasının o yüksekteki hızıyla aşağı inmesi insanlık için bir son. Felaket yani.
Tabii.
Yani, taş gibi iner zaten.
Özel şekli var onların zaten. Maşallah. Yani o şekillerinden dolayı insana hiç hasar vermeyecek şekilde. Yoksa kafamızı deler yani. Yağmur damlaları deler. Bir de birden düşse o bulut yani bir gelse ne şehir kalır, ne insan kalır, ne bir şey kalır yani bir anda. Boğulur herkes, ölür yani.
Mesela 2007 yılında mesela dediler kuraklık var, her yer kuruyor, denizler gidiyor, göller gidiyor. Küresel ısınma diye bir şey söylediler. Hocamız çıktı aksine hadislerde ve Kur'an ayetlerine göre böyle bir şeyin olmayacağını ve aynı şekilde tekrar yağmurların aynı şekilde yağacağını söylemişti. Ve nitekim de 2009'dan sonra aynısı maşallah oldu inşallah.
Hadislerde bilinen gerçek. Sonra ne dediler? Ya dediler küresel ısınma değil o küresel palavraydı dediler Rus bilim adamları. Biz attık dediler.
Halbuki, evet şu anda da diyorlar Allah, 2020'ye evet. kadar suyumuz yeter iç yağmasa da yeterli diyorlar.
Aynı zaman alamet.
Maşallah. Bir de işte o bize aslında o günkü olaylar bize ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Hani bir iki senelik bir süreçte yağmurun az yağmasında insanlar nasıl panik oldu? Bütün dünya panik oldu. Sular bitecek işte insanlar artık su için kavga edecekler, savaşacaklar diye birçok söylenti çıkarmışlardı. Bu da bize suyun önemini gösterdi aslında baktığımız zaman. Çünkü ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayati olduğunu insan azaldığı zaman da daha rahat anlayabiliyor. İşte biz de o zaman onlara şahit olduk. Yani 2007 yılında suyun az olması, yağmurların az yağması, denizlerin belli bir seviyede alçalması, göllerin çoğu gölünde kuruması bize bu gerçeği de bir kez daha gösterdi. İşte Allah burada bize bir mucizeyi daha göstermiş oldu. Her sene nasıl aynı oranda yağışı indiriyorsa, Kur'an'da da bunu belirtmişse, bizim için ne kadar önemli olduğunu bunu da yaşayarak gördük bir alamet olarak inşallah.
Ya her şey o kadar ahenkli ve kusursuz ki yani böyle hepsi sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlıyor. Mesela suyun akışkanlığından bahsetti Erdem Hocam. Bal gibi olsa balın akışkanlığı az, düşüktür yani suya göre değil mi? Böyle şeydir. Hayat olmaz yani mesela bu bardaktan su içiyoruz, bal gibi bir şey olsa böyle içemezsin. Damarlarında dolaşamaz, hücrelerin içine girip çıkamaz. Hayat olmaz. Tam tersine akışkanlığı çok daha fazla olsa, değil mi? Bu sefer de denizlerde durmaz, hücrenin içinde durmaz, yani orada durmaz, burada durmaz, yine hayat olmuyor. Tam olması, her şey bakın çok önemli. Bilimde biz hep şunu görüyoruz, her şey tam olması gerektiği gibi. Ne biraz fazla olabiliyor, ne biraz eksik ama trilyonlarca faktör böyle bu şekilde yaratılmış. Yani bu kusursuz bir denge içinde yaratılmış ve korunuyor. Bozulmuyor yani değil mi? Milyarlarca yıldır böyle devam ediyor. Atomun yapısı 15 milyar yıldır elektronlar hiç çarpışmayacak şekilde yaratılmış.
Maşallah.
Bitti yani bu kesin ispatlıyor yani bir yaratıcıya kesin iman ettirir yani bir gerçek bunların bir tanesi inşallah.
Ve inşallah her şeyi bir ölçüye göre yarattı. En güzel bir biçimde var etti inşallah. Bu ölçüyü de ne diyoruz hocam? 1.618 ölçümüne göre en güzel şekilde dizayn etti inşallah.
Maşallah. Maşallah. Allah yani dizayn etmez yani o insanların yani, anlaması
ol
inşallah. Demesiyle olmuş. Ve bitmiş maşallah. Yani. Biz bitmişi seyrediyoruz inşallah. Hazır olmuş.
Evet.
Allah katında var olanı inşallah.
İnşallah. Kar kristallerinin resimleri var. Gördüğümüz gibi bunlarda dahi küçücük kar kristalleri, kar tanelerinin içindeki kristallerde altın oran görüyoruz maşallah. Hepsi birbirinden farklı. Bakın çok büyük bir estetik var burada, sanat var.
Maşallah. Allah'ın yaratma sanatı değil mi maşallah?
İnsanlar bir araya gelse bu kadar güzel bir şekil çıkaramazlar. O şekli o kadar küçük bir yere sığdıramazlar değil mi?
Santimlik bir şeyde oynanan.
Evet.
Ya bütün grafikerleri toplasak, çizin bakalım dese kaç tane çizebilirler? Böyle yani işte bir insan birkaç binde tıkanır yani değil mi böyle? Evet. Maksimum sanatkar böyle zorlasa kendini, hepsi bir araya gelseler. Bütün dünyadaki kar tanelerinin şekli farklı birbirinden, tasarımı. Maşallah. Bir karta geçmiştekiler de farklı, şimdikiler de farklı, gelecektekiler de farklı olacak inşallah Allah'ın dilemesiyle.
Bin bilmiyor değil, bu, beş bin bu. Değil, milyon değil.
Hepsinin altın hepsi oran var. Hepsi birbirinden farklı. Bu yani kusursuz maşallah. Bir yaratılış maşallah. Çok sonsuz evet. Güç sahibi, sonsuz akıl sahibi Allah'ın yaratması inşallah.
Evet, biz insan olarak mesela düşündüğümüz zaman o kadar bir şey çıkartamayız. En fazla çok kişi uğraşsa 100-200 tane evet. Farklı bir yapı çıkarabilir. Ama hocam dedi her damlası, her karın damlası farklı bir açıda. Farklı bir sadece şekilde değil, yani.
Parmak izi de öyle. Şu kadarcık yerde bir desen yaratmış Allah.
Evet maşallah. Herkes de farklı.
Herkes de farklı. Bütün ölmüş geçmiş insanlarındaki de farklı. Yine gelecek insanların Allah'ın dilemesiyle farklı.
Evet, baktığınız zaman aslında hepsininki evet. Hafif overlock şeklinde ama dalgaları, birbirlerine geçişleri tamamen farklı bir şekilde. Şu kadar bir parmağın içine yani.
7 milyar ayrı desen var. Milyarlarca yaşamış insanın geçmişte onunki de farklı. Sonra yani bu işte hep bakın sonsuz güç sahibi ve akıl sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlıyor. Yani Allah detaylarda sonsuz aklını gösteriyor, sonsuz sanatını gösteriyor bize inşallah.
İnşallah. İnşallah. Şimdi hocam bir biyometrik konusu anlatmak istiyorum. Hep bunu aktarıyoruz değil mi? Anlattığımız konularda bilim adamlarının doğada gördükleri bir yapı karşısında onu taklit etmelerini evet. Anlatıyoruz. Biyometrik evet. Bilim dalı bu. Şimdi Çinli bilim adamları bir çözüm için, bu çözümde ne? Çatıların, evlerin çatıların çok fazla ısınmaması. Çünkü çok fazla sıcağa maruz kaldığında, güneş ışığına maruz kaldığında o evi de etkiliyor sonuçta. Bu sefer evin içi soğutulmaya çalışılıyor. Ekstra hepsi masraf enerji gerektirmiş oluyor. Kavak ağacının yapraklarını inceliyor Çinli bilim adamları. Ve aynısını evlerin çatılarına uyarlamaya çalışıyorlar. Peki neden? Kavak ağacının yaprağında ne özellik var? Kavak ağacının yapraklarına baktığımızda çok ince, süper hidrofobik denilen ve oldukça yansıtıcı özelliğe sahip ince tüycükler olduğunu görüyorlar. Kavak ağacının yaprağında. Maşallah. Ama bu kavak ağacının yaprağın üstünde değil. Bu yansıtıcı özelliğe sahip ve süper hidrofobik denilen tüyler üstünde yer almıyor. Altında. O tüycükler yaprağın altında. Şimdi üstü güneş alıyor ama yaprağın. Ne oluyor biliyor musunuz? Kavak yaprağı çok fazla güneşe maruz kaldığında, çok ısındığında yapraklarını döndürüyor. Maşallah. Ve bu tüyler vesilesiyle de ısıyı ve ışığı yansıtmış oluyor. Bakın hemen gösterelim kavak yaprağını. Resimde gördüğümüz. Şimdi bu malzemeyi aynen alıp işte bilim adamları evlerin çatılarına böyle uzun bir kaplama şeklinde uyarlamaya çalışıyorlar. Ve bu olduğunda, gerçekleştiğinde de gerçekten o evlerin özellikle çatı katındaki ısınma oranı çok yüksek derecede düşmüş olacak. Maşallah. Şimdi biz burada bir tasarım görüyoruz tabii, anlamamız için söylüyorum değil mi? Tasarım görüyoruz. Maşallah. Allah'ın ol demesiyle, yaratmasıyla gerçekleşen bir olay bu. Bakın kavak yaprağının ısıya karşı, güneşe karşı aldığı bir önlem. Eğer bu kavak yaprağı oluştuğu an olmasa zaten kavak yaprağının yaşaması tabii mümkün olmayacak. Tabii
sağlar solardı yani. Bir de evet. Burada biz şey görüyoruz. Allah'ın örnek edinmeksizin yarattığını görüyoruz. Çünkü hiçbir örneği yok. Başka türlü. İşte bilim adamı mesela kavak ağacının yaprağından esinlenerek bu çatı izolasyonunu yapıyorlar. Hı hı. Ama normalde doğada baktığımız zaman bunun hiç örneği yok. Mesela kavak ağacının kendine göre özelliği var. Başka iğne yapraklı olan bir iğne yapraklı ağacın özelliği farklı oluyor. Yassı yapraklının farklı oluyor. Geniş yapraklının farklı oluyor. Hepsi birbirinden çeşitli ve farklı özelliklerde olduğunu görüyoruz. Bunlar da insanlara da bilimde kullanmasında yol gösteriyor, ışık tutuyor. İşte Allah'ın örnek edinmeksizin yarattığını ve kusursuz bir şekilde yarattığını, burada da zaten o sıfatının canlandığını görüyoruz.
Aslında bunlar evet. Yapıldıkça, bu ilhamlar alındıkça bunlar Allah'ın yarattığı canlılardan bilim adamları yararlandıkça Ve bu bilim oluyor ve Allah'ın kudretini en iyi şekilde anlamamızı sağlıyor inşallah. Çünkü bilim yaparak Allah'ın kudreti en iyi şekilde anlaşılır inşallah.
Ve de şöyle bir şey oluyor. İnşallah. Ve belli bir kısmını yapabiliyorlar. Mesela bir özelliğini alabiliyor bir şeyin. Evet. Mesela ben Yusufçuk böceğini ufak bir anlatayım. Yusufçuk böceğini mesela Sikorsky helikopterleri yapılıyor. Onu örnek alarak. Ama onun aynı sadece havada asılı kalma özelliğini alıp yapabiliyorlar. Aynı şekilde yoksa Yusufçuk böceği çok süratli uçarken bir anda gittiği gibi ani bir fren yapıp tersi uçabiliyor aynı hızda. Ama gördüğümüz Sikorsky uçakları bunu yapamıyor.
Evet, manevraları.
Evet, sadece onlar havada asılı kalma şeklini göz önüne alarak buna göre yapmaya çalışıyorlar. Çünkü Allah'ın yaratma sanatı maşallah.
Tecelli ediyor inşallah. Tasarımını alıyorlar orada değil mi? Evet. Dizaynını alıyorlar.
Benziyor.
O maşallah. Da çok mükemmel bir şekil olmuş oluyor.
Zaten o yüzden Yusufçuk böceğinin ismi de halk arasında helikopter böceği diye anılıyor. Çünkü şekil itibariyle helikopterleri ona benzetiyorlar. Zaten Sikorsky tarzı uçaklar da ona benziyor. Yani tasarım alınırken bile, oradan tasarım yaparlarken bile şekil itibariyle aynısını kullanıyorlar. Çünkü onun o yapısıyla oradan esinlendiklerini onlar da gösteriyor. Ya da denizaltılar olsun. Ya da diğer başka bilimden kullanılan, bilimin konu olarak yani doğayı kullandığı, doğadan aldığı gerçekler olsun. Bunların hepsi zaten bize Allah'ın nasıl kudretli ve sonsuz aklıyla yarattığını gösteriyor zaten. Hiçbir şekilde de Allah ne tasarım yapıyor, ne bir plan yapıyor, ne bir çizim yapıyor. Ol demesiyle oluveriyor. İnşallah. Oysa bir Sikorsky helikopterinin yapılması yıllar aldı ve kaç kişinin uğraşmasıyla gerçekleşebildiği, ne kadar süre hani prototipi çıkarılıyor, çıkarılıyor, deneyi yapılıyor, testleri yapılıyor, ölçümleri yapılıyor. Ondan sonra seri üretime geçiliyor. Oysa bütün biz bu canlıların hani benzetme olsun diye söylüyorum, seri üretim halinde var olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde hani evrimcilerin dediği gibi mantık yok. Öyle olmuş olsaydı Yusufçuk böceklerin de prototipinin olması gerekiyordu. Yani aşamasının olması gerekiyordu onların dediğine göre. Ama biz böyle bir şeyin söz konusu olmadığını görüyoruz fosil kayıtlarında. Her şeyi Allah bir anda bütün
mesela
canlıları var ettiğini
görüyoruz. Yunus balıklarından da gemilerin dışındaki boyayı araştırıp buluyorlar. Yunus balığının dışındaki kayganlık suda hem çok süratli gitmesini sağlıyor, artı
yosunların da yapışmaması.
Yosunlar yapışmıyor, üstüne bir de hızını yorulmuyor. O
sürtünme
kuvvetinden dolayı ve bunları düşünerek gemiye uyguluyorlar. Geminin daha az yakıt tüketerek daha hızlı bir şekilde suyun üstünde yüzmesini bilim adamları araştırıp yapıp buluyor. Bunu da yine Allah'ın yarattığı canlıdan ilham alarak yapıyor inşallah.
Evet, maşallah. Öyle. Şimdi kavak yaprağını anlattık. Kavak yaprağı dediğin gibi Ender Hocam değişmeden değil mi? Prototiplerin yani daha basit hallerinin olmadığını görüyoruz. O canlıyla doğada ilk baktığımızda, nerede karşılaştığımızda baktığımızda fosil kayıtlarında şu anki haliyle aynı şekilde yer aldığını görüyoruz. Bakın kavak yaprağını anlatmıştık. 15 milyon yıllık kavak yaprağı fosili. Evet, Miyosen dönemine ait Amerika Birleşik Devletleri Nevada'da bulunmuş. Bakın daha detaylı resmini gösterelim.
Maşallah.
Hiç 15 milyon yıllık kavak yaprağı. Maşallah.
Günümüzdeki yaprakla tamamen aynı. Damarları
bile gözüküyor yani.
Evet. Şekli. Çünkü genetik yapısında hiçbir değişiklik yok.
Evet.
Yani genetik yapı değişemez de. Değiştiği takdirde hemen sakatlık, hastalık ve ölüm meydana getiriyor. Kusursuz çünkü en baştan itibaren. Ve değişemediği için, hep kopyalanarak geldiği için 50 milyon, kaç milyon yıl?
15 milyon yıl.
15 milyon yıl onun üzerindeki genetik bilgi kopyalanarak ve karıştırılarak, çünkü karıştırma mekanizmasını da yaratmış Allah. Ama değişmeden geliyor. Maalesef. Onun için değişmiyor yaprak.
Evet.
Yani fosiller de bunu kanıtlıyor. Fosillerin neden değişmediğini de genetik bilimi kanıtlıyor. Genetik bilimindeki bilgilerle biz biliyoruz ki genetik bilgi aynen en ufak bir harf değiştirmeden hata düzelten sistemleri de yaratmış Allah. Mutasyon olduğunda hemen enzimler devreye girip onu düzeltiyor ve kopyalayarak meydana getiriyor. Şimdi tabii bir kere bu bir temel evrimi yalanlıyor. İkincisi proteinlerin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı çok yani bitirici ve en güçlü delil. Bir proteinin olması için mutlaka başka proteinler ve hücrenin tüm organelleri ve canlı hücresi gerekiyor. Bilimsel bir gerçek bu. Aksi takdirde protein hiçbir şekilde tesadüfen olamıyor. Şimdi biz evrimcilere soruyoruz ya protein nedir diye. Bakın Celal Şengör evet ne diyor? Diyeceksiniz niye hep Celal Şengör'ü? Başka evrimci yok ki yani.
Değişik açıklama var
ama. Yani süper bilgisiz. Moleküler biyoloji bilmiyor, genetik bilmiyor ama Yok ki başka kimse yani. Bu arıyoruz, karşımıza çıkamıyorlar. Yani bu en önde gelen evrimcileri bunlar işte. Bakın ne diyor.
O tek hücrenin değil, tek tek proteinin oluşması için milyonlarca yıl lazım. Ve zaten biliyorsunuz bir tek proteinin oluşmasının ne kadar düşük bir ihtimali.
İşte. Genetik bilmiyor, moleküler biyoloji bilmiyor. Yani mesela o kas proteinini düşünelim. Kasın üzerinde böyle topuz başlı, kolları olan ve kalın liflere bağlı olan yapılar vardı. Değil mi? Onlar enerji geldiğinde böyle ilerletme hareketi yapıyor. Yapıyor ama onun karşısında başka proteinler var. Onun üzerindeki yerlere yapışarak yapıyor bunu. Orada çünkü kaydırma hareketi yapıyor. Şimdi düşünelim. Böyle bir sistem. Şimdi Celal Şengör ne diyor? Milyonlarca yıl diyor. Milyonlarca diyor. Böyle diyeceğim herhalde. Diyecekler. O yani bunun olması için mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Yani canlı hücresinde bu protein proteinler tarafından sentezlenebiliyor. Ribozom gerekiyor protein fabrikası değil mi? O miyozin ve tropomiyozin, aktin filamentleri yani bu protein yapıları sadece DNA'da kodlanmış olarak var. Çünkü çok özel bir amino asit dizilimi var. Yani amino asitlerin siz birini değiştirdiğiniz zaman o topuz baş yapısı, kolları, ondan sonra yaptığı kasılma hareketi derhal sekteye uğruyor. Çünkü amino asit diziliminden dolayı çok özel bir amino asit dizilimi var. Özel katlanma şekli oluyor onun böyle. Bir şekilde katlanabiliyor Allah'ın dilemesiyle. O şekilde katlandığı için öyle bir yapısı var. Bu şekilde ve şu hareketi yapabiliyor. Enerji geldiğinde. Aksi takdirde onu yapamaz. Siz amino asitlerden birini çıkartın. Değiştirin. Eksiltin, fazlalaştırın, yer değiştirin. Onun katlanması bozuluyor. Katlanması bozulunca bütün proteinin şekli bozuluyor. Fonksiyonu kayboluyor. Bu da yetmiyor. Bakın o protein sisteminin karşısında yine protein sistemleri var. Onlar olmadan o hareketi yapmasının da hiçbir manası yok. Değil mi? O karşısındaki altındaki yapı da kusursuz olacak ki o kaydırma hareketini yaptırıp kası kasabilsin. Bu da yetmiyor. O kalsiyumlar sağlanıyordu mesela. Nereden gelecek o kalsiyum? Ancak kalsiyum geldiğinde onun alıcıları açılıyordu. Hani diğer yapılar oradan dönerek açıyorlardı yerini. Kalsiyumun gelmesi için elektrik sinyali gerekiyor. Bütün beyin sistemi, sinir sistemi gerekiyor ona.
Tabii vücudun yapı taşı zaten.
Evet. Yani kusursuz bir canlı hücresi gerekiyor ki bir protein yapılabilsin. Ve organizmalar için de onların bir araya gelmesinden toplamından bambaşka yapılar meydana geliyor. Bu hep bakın yaratılışı gösteriyor bize.
İnşallah.
Ne diyor Celal Şengör? Milyonlarca yıl diyor. Bir kere milyonlarca yıl bir proteini hazır olarak siz doğaya bıraktığınızda saniyeler, dakikalar içerisinde parçalanır o. Hemen parçalanır. Topraktaki metal iyonları derhal reaksiyona giriyor. Ultraviyole, oksijen hemen derhal parçalıyor. Herkes bilir bunu. Değil mi? Eti koyun toprağın üzerine hemen bozulur. Proteinleri de parçalanır, kokar şeyler. Veya protein tozunu bırakın. Değil mi? Derhal yok olur gider. Bunu başka bir evrimciye soruyorlar şimdi. Celal Şengör bunu diyor. Aslı Tolun'a soruyorlar. Aslı Tolun da Boğaziçi Üniversitesi'nde genetikçi. Bakın ne diyor, ne cevap veriyor.
İsmine bir tane yararlı mutasyon örneği veremezken nasıl oluyor da yararlı mutasyon örneği? Yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama o meslektaşınızın lütfen bir tekrar
söyleyeyim. Açık doğru biz yararlı mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tedavi. Ama verebilir.
Ne verebilirsin? Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tedavi.
Ama verebilir. Niye vermesin? Alkısı arayalım söylüyorum hemen anlarsın.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Allah Allah.
Okay, sorry, I'll show you how I'm asking.
Dawkins, there you go.
kromozom çünkü şeydir, değişkenli bir ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur. Hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar yani mutasyonlar meydana
gelir.
Teknik anlamıyla hata sonucu
ortaya çıkmıştır. Yani hata sonucu genlerin kendini kopyalarken mutasyona uğraması... Evet.
Ama başka tür mutasyonlar da var. Başka tür mutasyonlar da var.
Çok önemli. Genlerin kendini kopyalarken hata yapma sonucu insan ortaya çıkıyor.
Bir anda olmaz.
Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın akşama kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz. Ama bakın koşul diyorum.
Koşul var.
Klavyeye bastığında Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri karşılayacaksın.
Ama ancak Hamlet varsa.
Evet.
Tabii. Arka plan.
Tabii ama
Hamlet yok ki.
Tamam ama Hamlet yok. Doğa seçilimdir.
Müzik sessizlikten gelir sonuç.
Ama doğa seçilimdir.
Bakın Ender Elbacıoğlu acayip şaşırıyor. Bu kadar da olmaz. Nasıl bakıyor? Anma yaptın diyor. O kadar da değil artık diyor. Yani Hamlet'in var olduğunu kabul etmek. Zaten bu yaratılış. Yani aslında yaratılışı savunuyor orada. Yani yaptığı o. Hamlet var. Özel bir daktilo programlanmış. Sen sadece doğru tuşlara bastığında yazı yazdırıyor sana. İşte bu yaratılış zaten bunu söylüyoruz biz.
Diyor zaten. Çünkü bilinen kelime ve harfler diyor zaten. Onun üstüne yapılıyor. Hamlet'in içindeki harf ve kelime diyor. Oysa hiç olmayan bir şeyden bahsediyoruz.
Tabii. Çünkü Allah DNA'yı yaratmış, DNA'da proteinin kodu var, o kod okunarak da protein yapılıyor. Bu yani söylediği o aslında, onu söylüyor. Yani Hamlet var, protein var yani. Proteinin dizilimi DNA'ya kodlanmış, burada Hamlet daktiloya kodlanmış. Daktiloya doğru tuşları bastırdığın zaman yazdırıyor sana. DNA'dan kodlandığı zaman da protein oluyor. Bu nedir? Yaratılış. Deniz Ergöz'ü yaratılışı savunuyor. Onu anlatıyor yani, anlattığı doğru. Bu anlamda doğru. Sadece adını... İşte daktiloydu, maymunoydu, laf salatasıyla böyle şey etmeye çalışıyor. Halbuki orada normal anlattı zaten o. Nitekim şeyde soruyor Yiğit Bulut. Hamlet var mı diyor. Evet var diyor. Koşul diyor. Koşul. Koşul ne? DNA. DNA olması gerekiyor. Protein olacak. Onun içinde yine başka proteinler olacak. İşte bu yaratılış zaten. Anlattığı bu.
Evet.
İşte. Ben bunu bir tek işle bulamıyorum. Harfler seçilirse bakın. Harfler seçilirse bunu yapabilir. Bu bir analojik bir örnek. Aynı şekilde uygun proteinler seçildiği takdirde son derece kompleks proteinler.
Bakın pek kim seçecek diyor. Aklın sahibi kim diyor? Doğa. Taş, toprak, kaya. Taş, toprak, kayaya akıl atfediyor. Bir akıl var ama diyor akıl diyor toprakta var diyor. Yani bu kadar münasebetsiz, bilime aykırı, mantığa aykırı, değil mi? Her şeye aykırı bir iddiada bulunuyor. Onu demesine gerek yok. Zaten nitekim o aklın sahibi de Richard Dawkins de uzaylılar diyor mesela böyle. Yani hocamızın vesilesiyle geldikleri nokta bütün en böyle önüne gelen Darwinistlerin, en azılı Darwinistlerin geldiği noktada artık akıl var diyorlar. Tesadüfen olmaz. O aklın sahibi işte biri doğa diyor, öbürü uzaylılar diyor. En sonunda Allah var diyecekler inşallah. Allah'ın aklı, Allah'ın sonsuz aklı ve yaratışı diyecekler inşallah. Allah affetsin yaratışı.
Kim seçecek oradaki
doğal süreç?
Uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak mükemmel bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor?
Uçak kendi kendine olamaz diyor. Mühendis neyi kullanıyor diyor. Tam demagoji yani, değil mi?
Evet.
Kendi kendine olamaz. Tamam. Herkes onu söylüyor zaten. Tabii ki uçak kendi kendine olmaz. Orada fabrikalar, mühendisler değil mi? Binlerce işçinin çalışması, akıl gerekiyor yani. Uçağı tasarlayan, onu yapan bir aklın varlığı, değil mi? Onu evet. gösterir uçak. E insan, o da diyor ki insan aynaya baktığı zaman diyor, insanı kim yaptı diye sormuyor musun diyor. Bakın şimdi ne cevap verecekler? İbretlik yani, bunu da dinleyelim.
Elik kullanıyor, değil mi? Bizim, kablo kullanıyor, evet, vesaire evet. kullanıyor, vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğadan geliyor, tamam doğru.
Tamam, doğadan geliyor.
Biz de annemiz sanırız ya.
Hoppala, arkadan bu hanım da, Aslı Tolun hanım, genetikçi. Annemiz babamız yapıyor bize diyor yani, insaf yani, insaf. Bu kadar cahillik, bu kadar bilgisizlik, bu kadar çarpıtma yani evet. çok ibretlik yani böyle. Ulan demiyoruz da yani şöyle mesela bir anne baba, bütün dünyada anne babalar var yani milyonlarca, yüz binlerce yıldır da, on binlerce yıldır da var. Bir tane protein yapabilir mi? Yapamaz yani. Olur. Kimsenin öyle bir gücü var mı? Yok. Vücudunda gerçekleşen olaylar var. Bir gücün kontrolünde bunlar. Mesela bir babanın bir sperm hücresini kendi kontrolüyle üretebilir mi bunu? Herkes evet. bilir bunu. O vücudunda Allah bir hay sıfatı tecelli ediyor. Değil mi? Çok özel mekanizmalarla sperm hücresi yapılıyor. Ama sıfırdan oluşunda da mesela sperm hücresinin oluşumu, birdenbire hücrenin ortaya çıkması, sadece Allah yapabilir bunu. İnsan kendi kendini de yaratamaz. Değil mi? Anne babası spermi yapamadığına göre, yumurta hücresini yapamadığına göre ve bunun ikisini birleş, o zaman hemen şunu sorarsın. Onun annesi babası onu kim yarattı diye. Değil mi? Anne baba, anne babanın bir protein dahi yapamaz. Hiçbir insanın böyle bir gücü yok. İnsan yoktan var ediliyor, yaratılıyor yani. Babadan gelen sperm hücresiyle sebepler dahilinde Allah öyle bir sebep yaratmış. Anneden gelen yumurta hücresi birleşiyor ama iki tane canlı hücresi bunlar ve birbirine kusursuz bir uyumla yaratılmış. Yani bir insan meydana getirecek şekilde. Sonra tek hücreden bambaşka organlar oluşuyor. Hazreti Adem var. O yoktan var oluyor. Bütün türler yokken birdenbire ortaya çıkıyorlar. Kartallar öyle, aslanlar öyle, zürafalar, evet. dinozorlar. Yokken bir anda Allah bir çift kartal yaratıyor. Bir çift dinozor yaratıyor. Onlar ürüyorlar. Milyonlarca yıl boyunca da hiç değişmeden ürüyorlar.
Mesela, hepsi yaratılış. Ya Allah mesela anneye babayı vesile olarak kılmış. O mesela söylediği gibi, Oktar hocamın söylediği gibi, Adem, Nava mesela anne baba yok. Hazreti İsa peygamber mesela babası yok. Demek ki Allah bunları sadece vesile olarak veriyor. Çünkü evet. Ne annenin yumurtadan, hücreden haberi var, ne babanın spermden haberi var, ne de bunların nasıl buluşacağından, bunların nasıl bir araya geleceğinden ve bunların ikisinin birbirinin ne özellikte olacağından haberleri yok. Şimdi mesela annem babam yapmış diyor. Biz burada yumurtayla sperm hücresinin nasıl birleştiğini de anlattık defalarca. Hı. Ve nasıl bir kademeli bir süreç olduğunu, hani nasıl bir uzun süreç gerektiren, yani normal şartlarda baktığınız zaman onun seçme şansının hiç olmadığını görüyorsunuz. Çünkü bir yumurtanın evet. bir spermle buluşması çok zor bir olay normal şartlarda, tesadüflere göre. Ama Allah'ın ol demesiyle oluveriyor. Ya o yüzden bunlar zaten çok uzun, normalde bunlara kalsa çok uzun süreçler ama bunlar hiçbirinin farkında değil. Bir anda mesela yumurtayla sperm birleşiyor ve zaten o da çok mucizevi. Hani yumurtayla spermin birleşmesinden bir İnsan meydana geliyor. O zaten çok mucizevi bir olay. Yani proteinlerin kalbe dönüşmesi, kalbin işte organları beslemesi ve bir insan yapması ve bu insanın da yetişkin hale gelmesi, büyümesi, onun da aynı şekilde bu özelliklere sahip olması, bu zaten çok mucizevi. Bizi yapan anne baba da aynı şekilde meydana geldi. Onun annesi babası da aynı şekilde meydana geldi. Ve bu süreç böyle uzattıkça da gider. Bunların en başta yaratılıyor olması gerekiyor bu özelliklerde.
Şimdi bakın burada aslında konu şu. Yiğit Bulut dedi ki, bir uçak gördüğünüz zaman dedi, uçağın yapıcısı kim? Evet, mühendis. Şimdi öyle bir sıkıştılar ki orada, bakın insanın, o zaman insana aynaya baktığın zaman diyor, insanın yaratıcısı kim? Yani kim yaptı diye o şekilde sorarsan diyor. O sıkıştıkları için, sırf evrimi ayakta tutabilmek için anne babamız diyor. O ona inanmıyor zaten. Zaten genetik profesörü onu söylüyor. Yani üniversitede genetik dersi veren birisi. Öyle birine ders verdirmemeleri lazım. Ayrı konu o. Çünkü bir pagan dininin savunucusu oluyor. Aynı demek ki bu çarpıtmaları, aynı uydurmaları üniversitede de anlatıyor demektir o. Ne diyor üniversitede genetik anlattıktan sonra? Bunu annemiz babamız mı yapıyor diyor, bu genetik ribozomdaki olayları anlatıyor önce. Nasıl proteinin sentezlendiğini. Sonra ya diyor, bunu anne baba mı yapıyor demez. O da bilir onun. Ama sırf o yalanı ayakta tutabilmek için başka bir yalan daha söylüyorlar. Hı hı. Ya, bir gerçeği saptırıyorlar. İşte bu pagan dini. Bilim adam, bilim böyle olmaz. Bilim orada çok net olarak kim yapıyor bunu? İlk proteini kim yapıyor? Allah yapıyor. Yani İnşallah. Allah yaratıyor. Allah yapıyor. Zaten... Allah yaratıyor çok açık. Canlı hücresini kim yapıyor? Allah yaratıyor. Spermi kim yaratıyor? Allah. İnsanı kim? Seni kim yarattı? Allah. İnşallah. Yani o cevabı vermesi gerektiğini bildiği için, çünkü kendi kendine oldu diyemiyor. Acayip sıkıştı yani. Uçak da o zaman kendi kendine mi oldu? Hayır. Mühendisi var diyor. İnsan da mı kendi kendine oldu? Kendi kendine oldu diyemiyor. Evrim onu iddia ediyor. O zaman anne baba gibi hiçbir mantığa böyle saçma sapan bir izahta bulunuyor böyle yani.
Bir kere anne baba demesi bir konu şeyde de yanlışlık oluyor zaten anladığınız, baktığınız zaman. Mesela her anne babanın da çocuğu olmuyor. Onu nasıl açıklayacak peki? Anne baba yaratıyorsa demek ki orada Allah'ın yaratma sanatı var inşallah.
Tabii şimdi mesela asıl tonuna sorsalar. Ya sen laboratuvara girip istediğin teknolojiyi kullan. Protein yapabilir misin ya bir tane protein veya bir canlı hücresi? Hemen hayır diyecek. Nasıl o zaman anne baba bir haşa insan yaratıyor? O zaman yani bu tabii şirk olur bu. Yani insana doğaüstü böyle bir yaratma gücü haşa vermiş oluyorsun. Veya biraz önce doğa dedi mesela. Doğa seleksiyon yapar diyor. Doğanın kendisi yaratılmış zaten.
İnşallah.
Bütün doğayı meydana getiren atomlar 14 milyar yıl önce Big Bang'de yoktan yaratılıyor Allah tarafından. Taşı toprağı yaratan Allah. O zaman yaratılan bir şey nasıl yaratıcı olabilir ki? Yani insan haşa işte insanları canlı. Yani... Şunu şu için söylüyoruz. Tabii ki bir mantığı yok da evrim işte bu. Yani evrimci bu. Süper bilgisiz, moleküler biyoloji, genetik bilen de yani o hanım mesela genetikçi. Allah'ın bu yaratma sanatını, kusursuz sanatını görüyor. Ama sırf bu yalanı ayakta tutabilmek için ona başka bir böyle mantıksız, saçma sapan bir şeyle desteklemeye çalışıyor sıkıştığı zaman. Ondan dolayı işte üniversitede ders anlatılmaması gerekiyor. Çünkü bilim adamı böyle olmaz ki. Bilim adamı objektif de doğru söyler. Yani deliller neyi gösteriyorsa onu kabul eder. Yaratılışı gösteriyorsa yaratılışı kabul eder. Ki öyle. Yani bütün deliller sonsuz akıl sahibi yaratıcıyı gösteriyor. Bilim adamı bunu kabul eder. Kalkıp da böyle 19. yüzyıldan kalma, Karl Marx'tan, yok Darwin'den, bilmem neden kalma, saçma sapan senaryolarla, değil mi? Gerçeği çarpıtarak yalan söylemez. Doğru, yani doğru gerçeği söyler. Objektif davranmak zorundadır. Ama hocamız gene de diyor ki, Darwinizm anlatılsın ama onu yalanlayan deliller de anlatılsın. Yani Müslümanın veya herhangi bir insanın genel kültürü çok geniş olması lazım diyor hocamız. Komünizmi de bilmeli çok detaylı olarak. Karl Marx ne demiş, komünizm neye dayanıyor, işte Engels ne demiş, işte faşizm nedir, Hitler'in iddiaları nedir, kitabında neler yazmış, satanizm nedir. Ama İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik de anlatılsın, Budizm de anlatılsın. Fakat doğrusu anlatıldığı için bir yaratıcının kusursuz varlığını değil, bilimsel delillerle gören biri asla bu safsatalarına inanmaz ondan sonra tabii.
İnşallah. Evet. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden programımıza devam edebiliriz inşallah.
Evet, inşallah. Hocam evrim teorisinden bahsettik ilk yere. İman hakikatleri de anlattık. Şimdi inşallah ağır zamandan bahsedelim. Ağır zamanda olduğumuzu bize açık net bir şekilde gösteren birçok alameti sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği İnşallah. Hadis-i şerifin, peygamberimizin bildirdiği hadis-i şerifin gerçekleştiğini görüyoruz biz. Maşallah. Mesela bunlardan birisi bir ordunun kaybolması. Bakın hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha çağrı nara, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir buyuruyor. Diğer hadis-i şerifler, kendisine bir ordu gönderilecek, bunlar yerin bir çölündeyken yere batırılacaklardır. Diğer hadis-i şerifte, bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar. Ortadakiler de kurtulmaz. Bakın, bu hadis-i şeriflerde bildirilen durumların birebir aynısının 2003'teki Irak Savaşı'nda gerçekleştiğini görüyoruz. Bakın o dönem çıkan gazete haberleri, Saddam'ın uçakları kumlardan çıkarıldı. Hakikaten ben de hatırlıyorum. O zaman televizyonda da izlemiştim. Evet. Değil mi? F-16'ları böyle savaş uçaklarını kumlardan çekiyordu tırlar. Saddam da yok, adamları da. Bu da gerçekleşti ve bunu da değil mi? Televizyonlardan o dönem takip ettik. Amerikan ordusu ilerlerken karşılarına hiç ordu çıkmadı.
Evet.
Saddam'ın muhafızları, cumhuriyet muhafızları olarak bilinen ordusu,
cuntası
çıkmadı. Saddam cuntası kayıp diğer bir haber. Saddam da yok, adamları da. Şimdi bütün bu haberler, Saddam nerede, muhafızları kaçtı mı? Maşallah birebir, bakın hadis-i şerifin gerçekleştiğini görüyoruz. Bir ordunun çöldeyken batması.
Tam başlık oluyor değil mi? Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi. Tam harfi harfine başlık oluyor, manşet oluyor inşallah.
Maşallah. Şimdi bu tevil edilecek bir durum değil bunlar. Tevil edilecek alametler değil. Bazı kişilere baktığımızda çünkü biz yüzyıllar sonra gelecek diyor Mehdi. Daha ayrı zamanda değiliz diyor. Daha kıyamet yakın değil dediklerini görüyoruz ama bu alametlere baktığımızda yani bir değil, iki değil. Yüzlerce alametin gerçekleştiğini görüyoruz biz. Değil mi? Bunlardan birisi bakın yine çok enteresan bir şekilde maşallah peşi sıra gerçekleştiğini görüyoruz. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Mehdi'nin şöyle buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Diğer bir hadis-i şerif. Mehdi'nin gelişi Ramazan ayında ayın iki kere tutulmasına sebep olacaktır. Şimdi bu hadis-i şeriflere baktığımızda şunları anlıyoruz. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün herhalde olacak. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacak. Bunları Peygamberimiz bildiriyor. Ve gerçekten baktığımızda tam Hicri 1401'de yani Hicri 1400'ün başında 1981 yılında miladi Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günü güneş tutulması gerçekleşti. Maşallah. 1982 yılında Hicri 1402'de Ramazan, yani tam bir yıl sonra bakın yine Ramazan ayı. Evet. Tam bir yıl sonra yine Ramazan ayı.
Ve de Ramazan ayı da hep geri gelinmesine evet. rağmen bu evet. şey oluyor.
Evet maşallah. Maşallah. Ramazan ayının 14. günü ay, 28. gününde güneş tutuluyor. Maşallah. Bakın sıralamalar da aynı. Önce ay, sonra güneş.
Maşallah.
Maşallah. Ayrıca Hicri 1400 içinde gerçekleşen diğer tutulmalar var. Bakın ay tutulmaları 20 Kasım 2002'de 1423'te Ramazan'ın ortasında. 9 Kasım 2003'te Hicri 1424'te yine Ramazan'ın ortasında bakın ay tutulmaları oldu. 4 Aralık 2002'de Hicri 1423'te bakın soldaki ay tutulmasıyla aynı yıl yani. Hicri 1423'te Ramazan'ın sonunda ve 23 Kasım 2003'te Hicri 1424'te Ramazan'ın yine sonunda güneş tutulmaları oldu. Bakın hep birbirine tekrarlayan alametleri görüyoruz. İşte Peygamberimiz değil mi, o şekilde bildiriyor peşi sıra olacağını. Tesbih taneleri gibi peşi sıra gerçekleşeceğini bildiriyor. Ve hepsi gerçekten böyle tek tek tam tarihlerinde birbirlerine yakın tarihlerde olduğunu görüyoruz. Yani hepsi bunların çok yakın. Keban Barajı'nın açılmasıyla Fırat suyunun kesilmesi, İran-Irak Savaşı, değil mi? Daha sonra oradaki mesela doğu tarafından bir ateş görülmesi, Irak Savaşı,
evet.
Afganistan'ın işgali, hepsinin Halley kuyruklu hızın çıkışı, Ramazan ve güneş, Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları hep peşi sıra gerçekleştiğini görüyoruz.
Evet, maşallah.
Maşallah. Sanki Peygamber Efendimiz önceden görmüş, gördüğü bir şeyi bize aktarıyor gibi hissediyoruz şu an inşallah. Tamamen açık net bir tarif var yani ortada. Büyük bir Allah'ın lütfu oluyor evet. inşallah.
Evet, Allah'ın dilemesi gördüklerini anlatıyor. Çok detaylı tarif var.
Maşallah.
Her şeyi yani hatta hocamız hep anlatıyor. Sahabe günde 5 vakit anlattırıyor Hazreti Mehdi maşallah. Dönemini, ahir zamanı inşallah.
İnşallah.
Nitekim zaman da bildiriyor. Mesela Bediüzzaman Said Nursi bakın diyor ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri istikbal-i dünyeviyede yani dünyanın geleceğinde kendi dönemini değil gelecek bir dönemi anlatıyor. 1400 sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip yakın zannetmişler. 1400'de gelecek ama diyor geçmişte de hep kendi asırlarında zannedenler olmuş. Ama bu 1400 sene sonra yani ne zaman 13. yüzyılın müceddidi olduğuna göre ve yaşadığı dönemde 13. yüzyılın dönemi olduğuna göre 1400'ü kastediyor. Yani 1980'den itibaren başlayan dönemi söylüyor inşallah. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat diyor mesela Kastamonu layıkasında. Fakat mesela başka açıklamaları da var. 100 sene sonra da cemalini göreceksiniz diyor. Yüzünü göreceksiniz diyor Said Nursi Hazretleri. Bakın diyor ki Beyanat ve Temviller sayfa 75-76. Eğer siz tembel kalıp da onun yolunu yapmazsanız, yani Hazreti Mehdi'ye hazırlık yapmazsanız, tembellik etseniz, hiçbir şey yapmasanız da 100 sene sonra tamamen cemalini göreceksiniz. 100 sene sonra cemalini göreceksiniz. Yani yüzünü göreceksiniz diyor. Zira sizinle İstanbul arasındaki mesafe bir aylıktır. Üstad bu sözü eserine 1910-1911 tarihlerinde yerleştiriyor, yazıyor. Yani 1910-1911 diyor ki 100 sene sonra, yani 2010 ve 2011 yüzünü göreceksiniz diyor. Nasıl görecek? Herkes, yani sadece bir kısım insanlar değil. Demek ki kitlevi olarak televizyonlardan Hazreti Mehdi'yi 2010-2011'li yıllarda, yani bu içinde bulunduğumuz sene içinde, geçen sene görüyor insanlar. Yani televizyonlardan gördükleri birisi, bilinmedik birisi değil. Nitekim Peygamberimiz de söylüyor. O diyor mesela pazarlarda gezer diyor. Evet. İnsanlar onu görürler diyor. İnsanların gözünde olan birisi. Nitekim iftiralar atılıyor ve insanlar uzak durduğuna göre de tanıdıkları ve bildikleri birinden uzak durur insanlar, değil mi? 313 talebesi oluyor. Onunla kimse evlenmez diyor. Hasta olsalar ziyaretlerine gitmezler. Ölse kimse aramaz. Kaybolsa kimse aramaz. Peygamberimiz söylüyor bunu. Neden? Çünkü faaliyetlerine bakıyorlar ve onların din anlayışından farklı olduğunu görüyorlar. Hurafelerden, şeyden. Ledin ilmiyle hareket ediyor demişti hocamız. Yani Hazreti Mehdi hareketlerinde, yani icraatlarında ledün ilmi vardır. İlmi ledün. Hazreti Hızır gibi. İlk bakışta zahiren anlaşılmaz ne yaptı ama batında Kur'an'a tam bağlı, Allah korkusu çok yüksek olan mutlaka doğruyu yapıyor. Hatta bir yanlış yaptığında bir melek düzeltir diye hadis de var, evet, inşallah. Ahkamda da masum. Yani hakikaten hep Kur'an'a bağlı. Tam doğru hareket ediyor ama dışarıdan ilk bakıldığında nasıl, neden yaptığını, hikmeti anlaşılmayabilir ama Allah korkusu çok yüksek inşallah. Yani hesabını veremeyeceği hiçbir şey yapmıyor Hazreti Mehdi inşallah. Hazreti Mehdi.
Ve 100 sene, evet. Hocamız da Türk İslam Birliği'nin bir sevgi bombası olduğunu söyledi ama biz de onun için altyapı hazırlıyoruz, zemin hazırlıyoruz inşallah. Ama Mehdi gelmeden, o mübarek zat gelmeden Türk İslam Birliği'nin oluşması mümkün değil. Ama yapılan bütün toplantılar, bütün görüşmeler, bütün faaliyetler inşallah Hazreti Mehdi'ye bir çalışmadır inşallah, evet. Ön hazırlıktır.
İnşallah. Evet. Hocamız onu söyledi. Her Müslümanın, her müminin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerini yapmaya çalışması lazım. Yani onu belirtilen ki, çalışmalarını yapmaya, yani o çabayı göstermesi lazım İslam Birliği'nin kurulması için.
İnşallah. Zaten İnşallah. Bediüzzaman kendisinin Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlayan bir öncü olduğunu bildirmiştir. Sürekli bunu belirtmiştir. Ben Hazreti Mehdi'ye
İşler bir neferiyim.
Evet, inşallah yaptığı bütün hazırlıklar Mehdi için, Mehdi'nin gelişindeki hazırlıklar için.
Tabii, yani mesela diyor, çok Risale-i Nur'un diyor, gerçek sahipleri diyor. Gerçek sahibi ne demek? Onu diyor, neşir ve tatbik edecek diyor. Yani onu anlatacak, neşretmek, anlatmak, yayınlamak, değil mi? Televizyonlarda anlatacak, Risale-i Nur'dan dersler yapacak demek ki. Risale-i Nur'u anlatacak, Mehdiyet'i anlatacak, Risale-i Nur'dan anlatacak ve tatbik edecek ve de uygulayacak diyor aynı zamanda. Ve gerçek sahipleri, yani Mehdi ve şakirtleri diyor. Yani Bediüzzaman Said Nursi burada nur talebelerine gerçek sahipleridir demiyor. Evet. Mehdi ve şakirtleri diyor. Mehdi ve talebeleri bunun gerçek sahipleri olacaktır diyor. Yani kendisi zemin hazırlıyor. Fakat ileriki bir dönemde de Risale-i Nur'u neşir ve tatbik eden ve gerçek sahibi olan Mehdi ve şakirtleri var. Ve ne zaman geleceğini de bildiriyor. Nitekim Peygamberimiz de öyle. Ya bu alametler ard arda görüldüğünde onun geliş vaktidir diyor. Mesela geliş vaktinin alametini de vermiş Peygamberimiz. Bu independentların patladığı, yani bir yangının, bir alevin böyle geceyi gündüz gibi aydınlatan, insanları uyandıran, uyuyanı ayağa kaldıran, ayakta olanı oturtan, yani böyle bir korkutacak bir olay olacak. Can ve mal kaybı olacağını bildiriyor. Nitekim independenta patladığında da İstanbul, ki İstanbul'da hadislerde işaret edilen yer, o Hazreti Mehdi'nin diyor geliş vaktidir diyor. Yani İstanbul'a geliş vaktinin alametini söylüyor. Sonra da Kabe baskınını bildiriyor Peygamber Efendimiz. O da çıkış yılının alametidir diyor. Nitekim onu da 1 Muharrem Hicri 1400 yılının başında görüyoruz. Ne diyordu Üstad da inşallah? Said Nursi Hazretleri, istikbari dünyevi de 1400 sene sonra gelecek olan zat. 1 Muharrem 1401. günü Kabe baskınıyla ard arda alametler başlıyor. Hemen akabinde Afganistan işgal ediliyor 1980 yılı. Hemen İran-Irak savaşı çıkıyor 1980 yılında. İşte ardından ay ve güneş tutulmaları oluyor 1981 ve 82 yılında. Sonra Haley Kuyruklu Yıldızı geçiyor. Haley Kuyruklu Yıldızı'nın hadisinde de Ramazan ayındaki ay ve güneş tutulmalarından sonra olacaktır diyor. Bakın sırasını da veriyor Peygamberimiz. Nitekim de öyle oluyor. 1981 ve 82 yılında Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları oluyor. Haley Kuyruklu Yıldızı da 1986 yılında geçiyor inşallah.
Evet, hadis-i şerifleri okuyalım hocam istersen ilgili.
Evet.
O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir buyuruyor. Ve diğer bir hadis-i şerifte yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra
olacaktır diyor. Maşallah bakın.
Maşallah.
Değil mi? O da öyle oldu yani. Evet. Nitekim, değil mi? 1986 yılında Halley'e geçiyor.
Hocam Loli'nin kuyruklu yıldızının geçmesi de büyük alametlerdendir değil mi? Onu da...
Tabii yani hiç tarihte olmayan...
Çünkü çift başlı yıldız diye...
Evet, çift baş. Yani hiç çift başlı yıldız... Yani astronomlar da kimse bilmiyordu.
İşte Halley kuyruklu yıldızı tek arkada kuyruk var. Normalde yıldızın arkasında kuyruk vardır bu şekilde olduğu gibi.
Gölgeni inceleyelim hocam. İnşallah hadis-i şerifi okuyalım. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın gerçekten görüntülüyor bilim adamları Lulin kuyruklu yıldızını. Tam olarak iki boynuzlu münevver bir yıldız diye buyuruyordu. Ve hakikaten öyle olduğunu görüyoruz. Yani önünde de bir kuyruk var. Yani kuyruk önünde olmaz da önünde de ışık hüzmesi var. Ve gördüğümüz gibi bakın açılı. Peygamberimiz boynuz benzetmesini yapmıştı dikkat ederseniz. Açılı olduğunu görüyoruz. Yani düz de değil izleri. Tam açılı böyle boynuz gibi maşallah birebir tahakkuk ettiğini görüyoruz hadis-i şerifin. Anlıyoruz ki inşallah bu dönemdeyiz. Ahir zamandayız. İnşallah. Allah'a şükür.
Yani çok net. Evet. Yani o kesin bu inşallah. Verilen bütün alametler. Hı hı. Gaybı bilen Allah'tır. İnşallah. Fakat Allah gaybı kimlere bildirdiğini de Kur'an'da açıklıyor inşallah. Bakın o ayeti okuyalım inşallah. Birden fazla ayet var inşallah. Cin suresi 26-27. Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. O gaybı bilendir. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Çünkü gayb bilinmeyendir. Yani Allah sonsuz hafızasında vardır. Biz gelecekte olan olayları bilemeyiz. Aynı şekilde geçmişte olan olayları da bilemeyiz. Kendi hafızasındaki bilgiye sahiptir insan. Allah'ın bildirdiği kadarını bilir. Bakın Allah şöyle buyuruyor devamında ayetin. Kendi gaybını, görünmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Devam ediyor ayette Allah. Ancak elçileri, peygamberleri içinde razı olduğu, seçtikleri kimseler başka. Peygamberimiz de razı olduğu, seçtiği kimse ki ona bildiriyor Allah. Peygamberimiz de Allah'ın bildirmesiyle bu gayb bilgisini hadislerde naklediyor, söylüyor. İşte Mehdi çıktığı zaman diyor, bu alametler gerçekleşecek diyor. Nasıl biliyor? Allah'ın vahyiyle biliyor. Nitekim Allah bir ayette şöyle buyuruyor. O nefsinden, hevadan konuşmaz diyor. İnşallah. Onun diyor söylemekte oldukları vahyolunmakta olan bir vahiydir diyor. Allah'ın vahyiyle Peygamberimiz bunları bildiriyor. Mesela Peygamber hiç yaşamadığı bir dönemde olan olayları Allah'ın Peygamberimiz bilemez ki. Ancak Allah'ın bildirmesiyle bilebilir. Ve biz bu olaylar gerçekleştiği için de bu bilginin %100 olduğunu anlıyoruz yani inşallah. Peygamberimiz bildirmiş hadisler.
Evet,
gerçek, tahakkuk etmiş. Yani tevatürün de üstünde. Çünkü gerçekleşmiş olay zaten. Ve ardarda gerçekleşmiş. Demek ki o zaman Hazreti Mehdi de hayatta şu anda peygamberimizin o söylediği de doğru. Ve dünyanın ona göre değiştiğini görüyoruz.
Hocam,
ona göre şekillendiğini.
Bediüzzaman'ın Mehdi ve ahir zamanla ilgili şöyle sözleri var. Bediüzzaman hakiki beklenen ve bir asır sonra gelecek olan o zat şeklinde ifade ettiği Hazreti Mehdi'nin gelişinin Allah'ın bir vaadi olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini şöyle buyurmuştur. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında fitnelerin olduğu karışık bir zaman inşallah. Elbette en büyük bir müştehit ihtiyacı hasıl olduğunda ayet ve hadislerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi ve önderi. Hem en büyük bir müştehit, dini açıklayan büyük alim, hem hakim, hem mehdi, hem müşrit. Yani yolu gösteren anlamında bir zat-ı nuraninin o zat da ehli beyti yani Peygamber Efendimizin ehli beytinden geleceğini söylüyor inşallah. Hazreti Mehdi ile de alem-i İslam'ın zulmatını, İslam aleminin üzerindeki karanlıkları dağıtacak bir veli yani son veli olduğunu
Hatemül Veli
söylüyor.
Tabii inşallah. En büyük bakın müştehit diyor. Demek ki bütün mezhep imamlarının üstünde. Evet. Yani bütün müştehitleri. Yani dört mezhep imamında mezhepleri nitekim kaldırıyor inşallah. Dini asr-ı saadet dönemindeki gibi Kur'an'la, sünneti, peygamberimizin sünnetiyle yaşanmasına vesile oluyor inşallah.
İnşallah.
En büyük müştehit inşallah. En büyük müceddit ve hakim. Mesela hocamız bunu da neden Bediüzzaman'ın Mehdi olmadığını kendisi söylüyor zaten de delillerinden biri de bu. O dönemde demişti. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hakim değil, hep yargılanıyor. Mehdi öyle değil inşallah. O hakim diyor inşallah. Yani gerçek anlamda adalet uygulanacak bütün dünyada inşallah.
Hazreti Yusuf'a benzetiliyor değil mi bu durumda?
Maşallah.
Yani evet. Önce maşallah tutuklanma yani kaybolma dönemi var aslında. Peygamberimizin bildirdiği. Daha sonra hükmetmesi, hakim olması. Maşallah.
Evet, evet, büyük iftiralar atılacak. Bütün fiziksel alametleri veriliyor mesela. Bu çok önemli.
Maşallah.
Niye veriyor Peygamberimiz? Tanınsın diye inşallah. Değil mi? Bu alametler de görülsün. Mesela hiç bildirilmeyebilirdi gelişinin alametleri. Yine biz Mehdi'yi inşallah görür, bağlanırdık. Çünkü o imanın nuruyla tanınır. Fakat bu müjdeyle de müjdelenin diye alametlerini de veriyor. Hem yani dünyada gerçekleşen alametler, gökteki alametler, yerdeki alametler. Bir de fiziksel alametleri ve icraatları da tarif ediliyor. Talebeleri tarif ediliyor. Mesela dün hocamız açıkladı hadiste sancaktarı diye bildiriliyor inşallah. Ve bir hanım, sarışın hanım olarak inşallah. Hadiste bu şekilde geçtiğini dün açıkladı hocamız inşallah. Tabii 313 talebesi var diyor. Talebelerin sayısını veriyor inşallah. Bu gayb bilgisidir. Allah vahiyle. Evet.
Faaliyetlerinin benzersizliği yani farklılığından ve talebelerinin hiç sevilmeyeceğinden hatta dışlanacağından da bahsediyor inşallah.
İnşallah. Mesela kendi soyundan olacağını söylüyor. Ya bir insan peygamberimiz senizdir. Allah'ın vahiyle tabii hareket ediyor. Nasıl bilebilir ki yani 1400 sene sonra yaşayacak bir insanın ortaya çıkacak, bu icatları da yapacak, onun soyundan olacak. Sadece Allah'ın vahyiyle bilebilir bunu. Ve net olarak söylüyor yani kendi soyundan olacağını. Değil mi? Hazreti Fatma'nın soyundandır diyor. Çok sayıda hadis var. Kendi soyundan olacağını bildiren inşallah. Peygamberimizin soyundan olacak ama nasıl olacak? Arabistan'da yaşayan bir Arap değil, onu anlıyoruz. Çünkü neden? Söylüyor yani faaliyette olacağı yerin İstanbul olduğunu bildiriyor hadislerde. Seyit olacağını ama soyun Kafkaslar üzerinden geleceğini, diğer Rum'dan da ayrılmayacaktır diyor. Yani Türkiye'de doğan ve Türkiye'de faaliyet yapan birisi, Türk olduğunu anlıyoruz. Ve Arapça bilmeyecektir diyor. Yani daha başka var, delilleri de var inşallah.
Arapça bilmeyeceği ve Allah'ın onu bir gecede yeteceği inşallah.
Evet inşallah. Hiçbir tarikate, cemaate mensup olmayacaktır diyor. Hiçbir şeyin biatı boynunda olmayacaktır diyor inşallah. Yani hiçbir tarikatte, cemaat medrese eğitimden geçmiş birisi değil Hazreti Mehdi. Ailesinden de eğitim görmediğini anlıyoruz. Yani o sadece Allah'ın kendisine bahşettiği o vehbi ilimlerle hareket ediyor inşallah. Çok dediğin gibi hadiste de bir gecede eğitir diyor. Allah'ın eğitimi yani öyle medrese eğitiminden geçmiş, Arapça bilen bir cemaate veya tarikata mensup birisi değil inşallah Hazreti Mehdi. Tamamen Allah'ın ona bahşetmesi. Çünkü Allah hikmeti kime dilerse ona verir diyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Kendisi hikmet verilene de büyük bir hayır verilmiştir diyor. O eğitimden kaynaklanan bir şey değil. Allah onu çok büyük ilimlerle, vehbi ilimlerle donatıyor. Onu da ayrıca hadislerde bildiriyor Peygamber Efendimiz inşallah.
Evet.
Ve çok Allah'tan korkan, Allah'ı çok seven, çok merhametli, sevgi dolu. Yani uyuyanı uykusundan uyandırmayacak kadar böyle merhametli. Bütün kanı, savaşları durduruyor. Muazzam bir bolluk berekete sebep oluyor. O kadar çok seviyor ki diyor, herkes onun sevgisinden içecektir diyor Peygamber Efendimiz. Yani insanlar tarafından tam anlaşılıp sevildiğinde, Türk İslam Birliği olduğunda, İslam'ın dünyada hakimiyeti olduğunda inşallah, muazzam seviyor insanlar onu. Böyle diyor bir kralın tebaası gibi diyor, böyle kralını çok seven tebaası gibi. Veya oğlunu, evladını çok seven bir babanın, evladının babasının yanında rahat etmesi gibi rahat edecek insanlar, sevecekler onu diyor inşallah. Yani örnek olarak verilmiş de o böyle. O i̇nşallah kadar sevecek ki herkes inşallah. Ama başladı uzak duruyorlar. Bu da iman hakikati.
Evet.
Çıkıyorlar Mehdi filan yokmuş diyorlar. Mehdi filan yokmuş dedikleri bir dönemde gelir diyor. Evet. İnşallah. Hiçbir dönemde Mehdi filan yokmuş diye
ki zaten
hareket edenler yok.
Alametlerden bir tanesi de Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde görevinin başında olduğunda sahte Mehdiler çıkacak ve kendini Mehdi sanan insanlar ortaya çıkacak. Bu da sahte Mehdiler çıkmadan kıyamet kopmaz evet diye alametlerde geçer yani.
Zaten evet, bir insanın kendini Mehdi olduğunu söylemesi o da bir alamet oluyor. Yani sahtekarlık olmuş oluyor. Çünkü Allah katında günah Mehdi'yim demek. Çünkü Mehdi demek cennetlik demektir dedi hocamız çünkü. O yüzden ben Mehdi'yim diye çıkan kişi zaten baştan kendisinin evet. Mehdi olmadığını belli ediyor dedi inşallah.
Evet tabii Mehdi asla demez. Yani o kadar Allah korkusu olan birisi ki. Ya biri diyorsa zaten ben Mehdi'yim diye kesin yani %100 Mehdi değil. Çünkü Mehdi olmadığını kendi kanıtlamış oluyor. Allah korkusu yok demektir o. Evet. Korkmuyor ben masumum diyor. Haşa cennete gideceğim diyor. Bir şey yapmama da gerek yok anlamına gelir demişti hocamız. Allah evet. saklasın. Dinden çıkar yani böyle. Mehdi de çok Allah korkusu olan biri olduğu için asla Mehdi'lik iddiasında bulunmuyor. Ama o ispat ediyor. Yani yaptıklarıyla, icatlarıyla zaten onu çok net kanıtlıyor dünya çapında.
Faaliyetlerden sonra inşallah ve benzersiz faaliyetlerinden sonra insanlar hem talebelerini hem Mehdi'nin yanında olmaya başlayacaktır. Ve bolluğun, bereketin, adaletin artacağı zamanlar başlayacaktır inşallah. Evet. Ki zaten Mehdi'yi istemeyenler arasında 70 bin sarıklı olarak tabir edilen Kur'an-ı Kerim'i okurlar. Ama okudukları Kur'an-ı Kerim boğazlarından aşağı geçmez demişti hocamız.
Hadiste evet.
Hadis-i şerifi aktardı inşallah. Ki zaten görüyoruz Mehdi'nin geldiğini hazmedemeyen, kabullenemeyen ama çıkıp sahte Mehdi olarak kendini ilan eden insanlar var. Bunlar da en büyük alametlerden olacak inşallah.
Ama Mehdi yani öyle bir onun böyle iddiası öyle bir şey haşa ihtiyacı yok. Zaten olmaz. Çatır çatır eze eze Mehdi olduğunu kanıtlıyor zaten icatlarıyla. Ya mutlaka bilinir. İmanın nuruyla tanınmaz mı insan? Çünkü gizli faaliyet yapan birisi değil. Bak Hazreti İsa öyle değil dedi hocamız.
Evet.
O faaliyetini gizli yapıyor. Hazreti İsa olduğunu açıkça deklare edemez, yani söyleyemez Hazreti İsa. Hemen anında mesela geçmişler örnekleri var. Böyle bir şüpheleniyorlar. FBI şey falan giriyor. Çiftlikte yakıyorlar adamları şeyleriyle evet, birlikte. İsa değil de.
Olduğu için,
yani evet. Doğru.
O çünkü önceden bilinen bir zat olduğu için ve Allah katından bir daha dünyaya gönderildiği için evet. Yani peygamber olduğu için de biraz daha o konuda daha sessiz, daha böyle faaliyetlerini sessiz olarak ama Mehdi'nin sunduğu faaliyetlerden çünkü Hazreti İsa da Hristiyanlık için gelmiyor bir daha dünyaya. Müslümanlığı yaymak için, Hristiyanları Müslümanlaştırmak için geliyor. Bunu yaparken de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kitaplarından, işte bilgilerinden, onun daha doğrusu hazırlamış olduğu zeminden faydalanarak bunları gerçekleştiriyor. Zaten onu da imam yapıyor. Onu da evet. Peygamber Efendimiz hadiste söylüyor.
Veziri olacak. Yani
sırtından böyle itip namaz kılarken öne geçireceğini, imamı yapacağını ve onun da arkasına geçeceğini söylüyor. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bilgilerinden, yaptığı faaliyetlerden de faydalandığını ama yaptığını gizli olarak yapıyor. Yani böyle açık olarak değil. Mesela Peygamber Efendimiz Hazreti İsa ile ilgili alametleri de verirken öyle açık bir şekilde söylemiyor. Mesela Mehdi'yi nasıl açık bir şekilde tarif ediyorsa, bütün evleri tek tek gezer diye tarif ediyorsa
evet.
Hazreti İsa Aleyhisselam da öyle olmayacak. Çünkü peygamber olduğu anlaşılırsa zaten tarif ediliyor. Onun da fiziksel özelliklerini tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Kızıl gibi olduğunun, işte boyundan, fiziğinden nasıl olacağından bahsediyor.
Orta boylu, geniş omuzlu, atletik.
Evet. Atletik yapısı olacağından bahsediyor.
Düzgün, çok güzel yüzlü, gri gözlü. Evet. İnşallah çilli hafif böyle elleri, ayakları da inşallah. Saçları diyor, yani yıkanmadığı halde su ıslakmış gibi böyle, su damlar gibi diyor, parlak yani böyle inşallah. Ve Hazreti Mehdi ile İsa ile Hazreti İsa'nın birbirine benzeyeceğini açıklamıştı hocamız inşallah. Hadislere dayanarak da inşallah.
Hocam maşallah. Hazreti Mehdi'nin gergez kuşu gibi Allah'tan çok korktuğunu geçen sohbetimizde söylemiştik inşallah. Ve Hazreti Mehdi hani adalet olacak diyoruz. Mutlak adalete hakim olacak ve Hazreti Mehdi bunu sağlayacaktır diyoruz. Şöyle ki bir insanın haksız kazanç ile azı dişindeki o kazancı Hazreti Mehdi alacak ve mutlak adaleti bu şekilde sağlayacak. Yani bu denli bir adalet. Bir insanın azı dişindeki haksız kazancı bile alıp sahibine iade edebilecek kadar bir adalet. Böyle bu böyle zamanlar yani az önce de siz söylediniz bir kadın bugün evinden dışarı çıkıp belli bir yere tek başına gecenin belli bir saatinde gidemiyor. Hı hı. Ama öyle bir zaman olacak ki bir bayan evinden çıkıp Şam'a kadar tek başına yolculuk yapabilecek.
Evet,
bu insanları heyecanlandırır yani mükemmel bir olgu.
Yani Mehdi'nin gelişinden daha önemli bir konu yok ki İttihat-ı İslam'dan şu anda inşallah.
İnşallah.
Bütün dünyalar için çok büyük bir müjde. Allah'ın emri her şeyden önce. Çünkü Allah
Mehdi ile müjdelenin diye buyuruyor inşallah.
Peygamberimizin hadisinde o şekilde Allah dağılıp ayrılmayın diyor. Şeytanın Allah'a sanırım. İslam birliği, Müslümanların birleşmesi farz.
İnşallah.
Bediüzzaman'da en büyük farz diyor bu zamanın diyor. İttihadı İslam olduğunu söylüyor inşallah. Bu çok büyük bir müjde ve anlatılması gereken. Ondan dolayı zaten Hazreti Mehdi de anlatıyor onu. Hadislerde peygamberin hadislerine, ayrı zamanla ilgili hadislerinin Mehdiyeti en iyi anlatacak kişinin de Hazreti Mehdi olacağını bildiriyor. Bu da çok önemli. Yani Hazreti Mehdi'nin ağzından dinliyor insanlar. Mesela Bediüzzaman Said Nursi şunu da söylüyor, biraz önce gördük. Cemalini diyor 2010-2011 yılında göreceksiniz diyor. Demek ki 2010 yılında, 2011 yılında insanların televizyonlarda gördükleri, onlara Mehdiyeti anlatan, en iyi şekilde anlatan birisi aynı zamanda.
Öyle
zaten evet, bilinmeyen birisi değil. Çünkü dünya çapında Darwinizm ve materyalizmi yerle bir ediyor. Böyle biri zaten gizli olmaz ki yani. Gözün öyle biri, dünya sallanıyor. Dünya yerinden oynuyor, yer yerinden oynuyor. Ama insanlar bilmiyor, öyle değil işte. Yani bilmedikleri biriyle karşılaşmıyorlar sonradan. Ama 40 yıllık bir faaliyet dönemi var. İşte onundan uzak duruyorlar. Yani Hazreti Mehdi olduğunu anlamıyor. Ne kadar 313 kişinin dışında o has talebeleri inşallah imanın nuruyla tanıyorlar inşallah. Zaten bu yani şey olarak da böyle. Mesela Bediüzzaman Said Nursi döneminde yaşasaydık demişti hocamız. O dönemde çok net yani o dönemin müceddidi olduğu açık. Çektiği çileler, samimiyeti, ahlakı, yaptığı mücadele. O dönemin diğer bütün alimleri onun izinden gidiyorlar. Onun modelini örnek alıyorlar demişti hocamız. Yani bütün her şey onu zaten işaret ediyor. O,
evet.
O şekilde bulunur. Yani imanın nuruyla tanınır. En imanlı, en değil mi, ahlaklı, güzel ahlaklı faaliyetleri yapan kimse Hazreti Mehdi odur zaten. O bir iddia değil, ispat makamıdır. Yani çok çalışmakla, çok çabayla Mehdi hiçbir zaman öyle bir şey olmaz.
Zaten
kaderdekidir yani Mehdi. Kaderde kimse.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'nin talebeleri de hiçbir şekilde o yıldırmalardan, o çekilen zorluklardan hiçbir zaman etkilenmezler inşallah. O da söylenir.
Evet, şimdi bazı insanlar Hazreti Mehdi zamanında baskı olacağını zannediyor.
Evet.
Öyle bir inançları oluyor. Onun da sebebi kasıtlı yapan da var, cahilinden yapan da var. O kişilerin yanlış aktarması. Değil mi? Kasıtlı da yapabiliyor bazıları, bazıları cahilinden yapabiliyor. Ama biz hadis-i şeriflere baktığımızda o zamanki güzelliği çok net görüyoruz hadis-i şeriften. Bakın şöyle buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allah-u Teala Hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arz-ı nebetatı bitki yemiş yani çok fazla olacak. Hazreti Mehdi insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır. Bakın diğer bir hadis-i şerif. O zaman yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. Onun devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Hazreti Mehdi hazineleri çıkaracak. Bakın böyle güzel bir ortam olacak inşallah. İnşallah yaşayacağız çünkü o dönemdeyiz. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde tam olarak özgürlük, demokrasi hepsinin tam olacağını görüyoruz. Çünkü Allah'tan çok korkan bir insan. İnşallah müminlerin ne tavırda olmaları gerektiği zaten Kur'an'da detaylı olarak Allah bildirmiş. Hazreti Mehdi de tam o şekilde hareket ediyor.
Hocam ne denli bir zenginlik, ne denli bollu bereketlik? Şöyle ki Hazreti Mehdi birine para uzattığı zaman o parayı kabul edemeyecek kadar bir bolluk bereketlik inşallah.
Evet, yani ihtiyacı olan kalmayacak.
Evet.
Bir de şöyle bir şey var, yeraltı kaynaklarından bahsediyor Peygamber Efendimiz. Yeraltı kaynaklarının çıkacak çünkü zenginleşme olacak ama her şey adetullah gereği o şekilde ilerlemesi gerekiyor. Yani birden sonuçta hani haşa gökten para inmeyecek yeryüzüne. Ne olacak? Evet. Yer altındaki kaynaklar mesela, o zamana kadar çıkarılmamış madenler, zengin işte maden kaynakları, ona bağlı olarak petrol kaynakları
toprak
ve buna benzer kaynaklar çıkacak. Bilimin de gelişmesiyle beraber mesela işte şu anda petrol çok önemli ama ileride mesela daha önemli bir maden ortaya çıkacak. Bunun işlenmesi sonucunda da daha faydalı bir şekilde çıkacak ama bu zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında çıkacak. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında çıkacak. Onun bereketiyle çıkacak. Hatta bunlardan son zamanlarda bir haber vardı. Bilmiyorum Erdem Hocam şu anda sende var mı? Afganistan'da çıkan yeraltı kaynakları ile ilgili bir haber çıktı en son yine tekrar.
tıpkı Peygamber Efendimiz'in hadiste belirttiği şekilde gerçekleşti. Ya bu yeraltı kaynaklarının zenginliklerinin ortaya çıkıyor olması da zaten yani dünyanın sadece ülkelerin değil ama başta Müslümanların olmak üzere bütün dünyada iman edenlerin zenginleştiği, herkesin adaletli bir şekilde davranmaya başladığı bir zamana doğru gidiş var zaten açık bir şekilde evet. görünüyor. Yani yeraltı kaynakları bugün artık konuşuluyor yeraltı zenginlikleri. Hani insanlar diyor ki bu madenler çıkarılıp işlense dünyada hemen hemen aç insan kalmayacak deniyor. Çünkü o kadar çok nimet, o kadar çok rızık var ki insanlar kısıtladığından dolayı aç kalan insanlar var. Baktığımız zaman hani neticede bir parça ekmekle herkes doyabiliyor ama bugün açlıktan ölen insanlar var dünyada. Bu da insanların adaletli olmamasından hep hırslı bir şekilde hep ben hani bencil olarak hep ben deyip çalıştıkları ve hep yığdıkları için hiçbir şekilde paylaşmadıkları için bu kısıtlamalar meydana geliyor ve dünyada açlıktan diyebileceğimiz açlıktan susuzluktan insanlar ölüyor hayatlarını kaybediyorlar. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bu durumu ortadan kaldırıyor. Adaletli bir şekilde bütün insanlara dağıttığı için dünyada hani açlıktan ölen ya da işte susuzluktan ölen insan kalmıyor. Bütün her yerde eşit ve adaletli bir şekilde davranıyor. Bütün herkese o nimetlerden bol şekilde rızıklandırıyor Allah'ın dilemesiyle. O da eşitlik sağlıyor şu an.
Bu dönemde İnşallah. Kişi kendinden zekat ayırıp verebileceği bir insan kalmayacak. Mesela o kadar bolluk bereket olacak, kişiler o kadar zengin olacak ki inşallah kişi kendi payından bir başkasına zekat verirken verecek kimse bulamayacak. Hazreti Mehdi döneminde inşallah.
İnşallah.
Bir de hocamızın bir hatırlatması var. Hocamız hani bu az önce Ender kardeşim de söylediği gibi bu savaş bütçeleri mesela Hazreti Mehdi döneminde mutlak adaletin olacağını söylüyoruz. İnşallah savaşın ortadan kaldıracağı dönem evet. olacak. Mesela hocamız da bununla ilgili savaşa ayrılan o bütçelerle mesela o savaş malzemeleri işte silahlar falan o fabrikalar mesela evet. insanlara faydalı çatal bıçak işte ne bileyim insanlara faydalı şeyler haline gelecek inşallah.
İnşallah. Milyar dolarlar harcanıyor mesela savaş araç evet. gereçleri için. Mesela, bir tane tank diyorsunuz mesela. Bir tank zaten milyon dolarlar evet. değerinde oluyor. Milyar dolara çıktığı da oluyor mesela. İşte onun bakımı var. Sürekli olarak tamir edilmesi var. İşte yakıtı var. İşte top kullanıyorsa topu var. Bu şekilde birçok milyar dolar sadece bu bir tane örneği. Milyarlarca dolar dünyada zaten bunun haddi hesabı yok harcanan, savaşa harcanan, askeriye harcanan bu paranın. Şimdi savaş ortamı olmadığı zaman, insanların birbirine güven dolu bir ortam olduğu zaman bunların hiçbirine ihtiyaç kalmayacak. O zaman buraya harcanan paralar, buraya harcanan bu maliyetler insanların refahı için harcanacak. Ne bileyim okullar için harcanacak, insanların bilimsel faaliyetleri için harcanacak, Allah'ın varlığını ispat etmek için, diğer insanlara tebliğ yapmak için harcanacak ve bu şekilde faaliyetli olarak bütün insanlara dönüşü olacak ve bütün bu sıkıntılı ortamların da son bulduğu olacak. Bu da ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz de zaten bunu söylüyor inşallah.
Evet. Bu evet çok zorlu bir mücadeleden sonra oluyor yalnız o da çok güzellik yani böyle. Hazreti Mehdi çok çileler çekiyor. Yani peygamberimiz bunu bildiriyor hadiste. Hatta gözleri doluyor bahsederken. Ve çok çileli böyle hapis var, iftira var. Mesela bakın bir hadiste buyuruyor ki Ebu Basir'den nakille. Bu Muhammed Bakır Aleyhisselam söylüyor. Bu gaybetin Mehdi'nin sahibinde 4 peygamberin sünneti vardır diyor. Dedim ki Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Yani alenen iftira atılacak Hazreti Yusuf olduğu gibi. Hapse girecek, çıkacak, gaybet var. İnsanlardan bir süre gözünden uzak duracak faaliyetlerinde inşallah. Ortalıkta yani ortada olmayacak anlamında. Yine başka peygamberlere, bakın başka hadislere şöyle benzetiyor. Musa ile korku hali, Mehdi'ye yönelik tehlikelerin yoğunluğunu anlıyoruz. Yani Musa döneminde bir korku ortamı var. Tabii ki korkmaz da ortam olarak yani böyle bir. Baskı ve korku ortamı, öldürme, tuzak kurma, tutuklama, gözaltına alma gibi olayların olacağını, sürgün gibi. İsa ile halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi, Hazreti Eyüp'ün sabrı, bütün peygamberlerin demişti hocamız bir özeti olan böyle.
Maşallah.
Çok çile çeken ama böyle. Yani çok zorlu bir mücadeleyle böyle, fikri mücadeleyle iftiralar atılarak insanlar uzak duruyor. İşte mesela elinden ve ayağından zincirleneceğini anlıyoruz. Yani kelepçe takılacak demek ki. Tutuklanıyor, hapse giriyor. Ayağından da zincirleneceğini anlıyoruz. Peygamberlere olan sünnetler var inşallah. Mesela deli deniyor peygamberlere. Bediüzzaman Said Nursi, İslam alimlerine de söyleniyor bu. Bediüzzaman Said Nursi de yine akıl hastanesine konuyor 1900'lü yıllarda. Ya bu şekilde böyle çok çileli bir çalışmaların sonunda ama hiç yılmıyor. Yani öyle delikanlı, öyle mert, öyle yiğit, öyle güzel ahlaklı bir insan ki hiç fark etmiyor. Çünkü Kali Bela'da demişti hocamız, Tevrat'ta o şekilde belirtiliyor. Kali Bela'da Allah'a söz vermiş birisi inşallah. Kabul ediyor. Mehdi'li bu çileleri kabul ediyor musun dediğinde Allah inşallah kabul ettiğini bildiren ve kaderde yani o şekilde yaratıldığı için inşallah mutlaka galip gelen. Galip gelen Allah'tır çünkü. İnşallah. Hazreti Mehdi'si de galip olarak yaratılmıştır inşallah.
İnşallah.
Peygamber Efendimiz'in dediklerinin tek tek gerçekleşiyor olması da zaten bize bu zamanda yaşadığımızın delilleri olarak önümüze çıkıyor. Hiçbir zamanda, hiçbir dönemde de kolay bir ortam zaten yok. Allah imtihan gereği hep zor koşullarda mücadeleyle bu koşulların iyiliğin, ferahlığın sağlanmasını sağlıyor. Çünkü imtihan dünyasındayız ve böyle olması gerekiyor. Bütün peygamberler zamanında bu zorluklarla karşılaşmış ve çoğuna işte büyücü, işte ya da yalancı, deli diye birçok iftiralara uğramışlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da zaten öyle olacağını Peygamber Efendimiz belirtiyor. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Saat 20'de Sayın Adnan Oktar'la Sohbetler programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.